Otoseyir'in periyodik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Emre Çelikkol'la beraber. Şimdi sizlere birikmiş araya gelen bayram tatilinin etkisiyle periyodik bakımımızı yapmaya çalışacağız. Evet, dilimiz döndüğünde.
Biraz geciktik ama...
Affınıza sığınarak geciktik.
Bakalım. Telafi etmeye çalışacağız.
Dilimiz döndüğünce.
Haberlerimiz biraz kalabalık.
Tabii.
Hani hepsine çok fazla detaya inemeyeceğiz.
O nedenle hızlı hızlı geçmeliyiz.
Şeyler de olabilir. Bu seferlik bizi mazur görün. Böyle bir aradığımız uzun olduğu için.
Ama Allah'tan ki bu tip durumlar için şeyimizin altında, podcast yayınımızın altında forum başlığımız var. Orada gelecek olan bütün soru Tabii. ve şeylerinizi, değerlendirmelerinizi, isteklerinizi başında durarak cevaplamaya çalışacağız
evet.
hafta boyunca. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz gibi şeylerinizi de sorularınızı da bekliyoruz.
Evet.
Şimdi ben hızlı bir girizgah yapayım. Mevzu hızlı çünkü. Gran Turismo. Bütün PlayStation'cıların aşina olduğu muhteşem yarış oyunu serisi en sonunda beyaz perdeye intikal etmiş.
Evet, Sony Pictures zaten Gran Turismo'da Sony'nin. Bunun filmini yapacakmış. Need for Speed'in de filmi geliyor biliyorsun.
Tabii.
Bunu işte
etinden sütünden istifade edebildikleri kadar.
Yani anlaşılacağı üzere arabalar olacakmış yine şeyde. Ama adamlar bir yandan da diyorlar ki konusu oyunla alakalı olmayacak. Oyunun zaten bir konusu yok.
Oyunun konusu yok. Enteresan.
Yani Murat'ın bu araba yarışı oyunlarının senaryosuyla ilgili bir çok güzel bir lafı vardı. Araba yarışı oyununu senaryosu için oynamak, Playboy dergisinin makaleleri için okumak gibi bir şeydir. Almak gibi bir şeydir. Gerçekten doğru.
Acaba şimdi şeyin Gran Turismo'nun sürüş özelliklerinin gerçeğe yatkınlığıyla nam saldığı bilinen bir şey Donne filminde acaba böyle bir şey görecek mi, sürpriz görecek miyiz?
Bilemiyorum. Belki Donne'ye yakın bir şey yapabilirler.
Bakalım. Bakalım.
Bakalım.
Enteresan bir haberdi.
Geçelim.
Daha şey nedir? Daha yavaş fakat onu o kadar yavaş geçmeyeceğiz umarım. Opel Adam'ın üstü açık versiyonu.
Evet.
Hazırlanıyormuş. Amerikalılar buna çok sevinecek galiba. Çünkü onlara da gitmesi söz konusu anladığım kadarıyla.
Ya şimdi bu şeyin Opel Adam'ın zaten fuarda böyle bir özel bir konsepti sergilenmişti.
Geçtiğimiz sonra, gündemde de bahsetmiştik. Dan Ackerson'ın çılgın planları var Opel için.
Evet. Şimdi Volkswagen Up'ın da işte bu üstü açığı arazi versiyonu falan söz konusu olunca.
Sahil bagisi.
Tabii. Opel'de dedi ki bende de var. Ben niye yapmayayım? Direkt şey yaptı. Şimdi yani güzel bir araba ama herkese hitap etmiyor.
Az hem güzel küçük bir araba aslında. Çünkü şey bir model. Orijinal bir model. 2,5 kişilik. 2+2 de demeyeyim onu. Arka koltukları süs için. Ben bile sığmıyorum yani.
Öyle. Şapkalık.
Aynen öyle. Şapkalık Şantalık. Niyetini. Müthiş şey. Müthiş kullanışsız. Ama işte özellikle kişiselleştirilebildiği için. Tıpkı Mini'ler gibi veya Citroen DS serisi gibi farklı renkler, farklı donanım kalemleri arasında seçim yapma şansı tanıttığından dolayı kullanıcılarına böyle bir şey, orijinalliği olan model. Opel'in geri kalan ürün gamından çok şey ayrılıyor bu hususta. Bilmiyorum, bu modelin çıkmasıyla beraber, Adam'ın çıkmasıyla beraber tıpkı PSA grubunda gördüğümüz dallanma gibi Amerika'ya da tabii yansıyan ayağı olacağı için bunun. Opel'in de şeyini görecek miyiz yakın zamanda diye merak etmiyor değilim. Biraz daha böyle kişiselleştirilebilir arabalar, daha niş bir markaya doğru çekilmesini.
Valla Opel'i zaten işte upmarket yapacağız. Yani işte premium yapacağız
muhtemelen
diyorlar.
Böyle yönlenecek.
Böyle böyle bir şeyler yapacaklar ama
Kaskada
öyle
var yine, üstü
yaptım
açık
deyince olmuyor.
Tabii.
Biraz daha uğraşmaları gerekiyor ama Adam fena bir araba değil. Geçelim.
Araba olarak şey,
daha
küçük
bize
bir
yakın
araba.
Bize yakın şeylere, aslında bize hiç de yakın değil de insanların gönlüne yakın.
Dışı bize,
şey.
İçi dünyaya yakın. WTCC
evet.
Yarış arabaları. Üreticilerin en çok sevdiği klasmanlar olan. Kokpiti, içi, gövdesi tamamen yarış ama dış görüntüsü, kabuğu binek araba, galeride gördüğümüz arabayla aşağı yukarı aynı modeller. Çünkü reklam potansiyeli çok daha iyi.
Citroen uygun fiyatlı sedan modeli
C50
ise veya C50Z nasıl okunuyorsa artık Fransızca.
Peugeot 301 demeyelim de ona.
Evet, Peugeot 301'in kardeşi olan C50Z'yi WTCC'ye sokacakmış. Tabii bu C50Z'nin sadece dış görünümü şeyle aynı. 1.6 litrelik turbolu 380 beygir gücünde harika bir motor olacak kaputunun altında. Altyapısı tamamen yarış
eskiden
için yeniden geliştirilmiş.
Eskiden 2 litre olurdu WTCC klasmanında.
Ama
şimdi FIA onu da güncelledi.
Onu da tazelediler. Ama Sebastian Loeb kullanacak.
WRC'den çekiliyor.
Evet.
İhtiyar kurt. Bakalım. Şeyler zaten son derece tek düze hale gelmişti. WRC birincilikleri. Eskiden rekabetin çok böyle şey olduğuna inanırlardı. Reklam açısından zarar verdiğine inanırlardı fabrika takımları. Mümkün olduğunca domine etmeye çalışırlardı. Sonra baktılar ki bir yarış serisini bir pilot bir şey domine edince aslında şey düşüyor. İnsanların rağbeti düşüyor. O konuda sıkıntı oluyor. Bakalım WCC'ye, WTCC'ye çekmeleri, Touring Car serisine çekmeleri Loeb'i iyi olmuş. Yeni modelin de bütün altyapısının Fransız olmasından bahsediliyor. Şanzımanından debriyajına, şeyine kadar.
Her şeyiyle.
Malzemesine kadar. Dolayısıyla buradan da Fransızların bakalım gururla dalgalandıracaklarını bayrağını.
Göreceğiz.
Göreceğiz.
Geçelim.
Daha farklı şeyler de göreceğiz anladığım kadarıyla. En büyük problemlerden bir tanesi de Amerika ile Avrupa versiyonları arasındaki uyumsuzluk. Global evet. Satılan modellerin. Şimdi... Tarihe karışıyor galiba.
Hem Avrupa'nın hem Amerika'nın kendilerine has güvenlik şartnameleri var arabalarla Tabii. ilgili. İşte tamponu şöyle olacak diyor, farları böyle olacak diyor, şu aksesuarı olmazsa ülkeye sokmam diyor.
Geçmişte falan. Benim en yakın hatırladığım 98 yılında Maserati 3200 GT. Hı-hı. 98 olmayabilir, daha sonra da olabilir. Maserati 3200 GT işte hangi yıl çıktıysa onun çok şık. Bugünkü LED teknolojisi tabii o zaman yoktu. Bumerang şeklinde köşeleri dönen şeyleri vardı, stopları vardı. Onlar Amerika'daki şeyde otoriterlerce güvensiz bulundu.
Ve ülkeye sokmuyorlar. Ülkeye değiştirmiyorlar.
Sokmadılar. Müthiş çirkin, rezil bir şey koydular oraya standart.
Kare şeklinde.
Evet, kare formlu. Stop lambası koymuşlardı. Yazık etmişlerdi arabanın tasarımına. En karakteristik unsurundan vazgeçilerek.
İşte
tamponları uzatıyorlar. Yaya güvenliği ve saatte 4 tabii. kilometreye kadar olan kazaları emmesi lazım bildiğim kadarıyla darbelerini. O yüzden uzun tampon evet. arkada falan.
Ya şimdi şey yapmışlar. Amerika ve yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması yapılması söz konusuymuş ve bunun kapsamında bu işte yol güvenliği şartnameleri de birleştirilsin diyorlarmış. Hani iki kıta arasında aynı şey kullanılsın diyorlarmış.
Avrupa'da yani, yapılan testler biraz daha sıkı şey hususunda. Hani bu kaza güvenliğinden ziyade sürüş dinamiği hususunda. Çıta daha yüksek.
Tabii.
Amerika ile Avrupa arabaları arasında böyle de bir şey var. Genel olarak sürüş dinamizmi farkı var. Aynı modelin Amerika versiyonu çok daha hantal hımbıl yayla gibi hissettirirken slalom yapmaya Tabii. gelince iş bu sefer araba gemi kullanıyor muyuz diye sorgulatmaya başlıyor.
İşte şimdi şöyle bir güzellik olacak. Firmalar mesela aynı arabaları hem Avrupa'da hem Amerika'da değişiklik yapmadan satabilecekler. Tabii şöyle değişiklikler olacak mesela. Amerika'da baz motor 2 litre benzinli olur
Tabii.
bir araba için. İşte 2,5, 3 litrelik, 4 litrelik versiyonları satılır. Onlara veya koymaz.
Hibrit olur. Avrupa'da turbo diesel olur.
Tabii. Avrupa'da gelir aynı arabayı 1.6 dizel satar.
Tabii.
Çok paralı müşteriye 2 litre dizelini satar.
Tabii. Yani herkes için iyi olacağı benziyor bu anladığım kadarıyla. Sarı sinyal lambaları Amerikalılar Tabii. tanışacaklar. Bizde de daha böyle uzun Tabii. tamponlar.
Daha güzel olacak. Benim için sevindirici bir haber.
Avrupa versiyonu olarak tasarlanmış en yakın hatırladığım model Ford Focus. 2000'lerin başında Avrupa için tasarlanmış araba. Amerika'ya getirdiklerinde arka tamponu 7 santim mi ne uzatılıyordu hatchback versiyonunda.
Şimdi ama altyapısı falan da farklıydı o Focus'un. Çok saçma bir arabaydı.
İkinci versiyonda farklılaştırıldı. Makyajla beraber 2004'te farklılaştırıldı. Ha. Makyaj öncesinde aynı gittiler bir süre. Arka tamponu uzadığı için arabanın bagaj kapağını açıyorsunuz. İçine eşya yüklemek, indirmek, bindirmek zorlaşıyor. Dizlerinize çarpıyor tampon. Çamurlanıyor falan. O tip şeylerden ufak detaylar can sıkıyor ama daha ciddi etkisi yok. Onları artık görmeyecek olmak sevindirici.
En Ortak azından şöyle arabalar. Bir şey olacak. Hani sadece Amerika'da satılan, Avrupa'ya hiç gelmeyen bazı birkaç modeli de burada görebileceğiz.
Nissan Murano Cabrio'yu da ben görmeyi çok isterdim doğrusu.
Evet ben de. Keşke olsa da binsek.
Olsa da binsek. Efil efil püfür püfür evet. sıcak günlerde.
Geçelim.
Geçtik. Volkswagen'den Suzuki'nin ortaklığı. Evet. Bu ay yine Şimdi, şeye taşınmış.
Belki hatırlayan taşınmış. Vardır. Volkswagen ile Suzuki bir ara ortak olmuşlardı.
Motosiklet şeyi üzerinden esasında teknolojileri
Öyleydi
üzerinden
Suzuki'nin. Öyleydi de asıl olay Suzuki'nin Güney Asya'daki ucuz üretim
tabii, tabii.
yeteneği. Yani tabii. Güney Asya'da Suzuki'nin çok fazla fabrikası var. Oralarda işte Çin, Tayland falan.
Öte yandan Suzuki Fiat GM ortaklığından kalan bir şey de sahip, ilişkiye de sahip.
O ilişkiyi işte Volkswagen'le Suzuki ortaklığını bozan zaten Suzuki'nin fiyatla sürekli bir şeyler yapmaya çalışması.
Bunun da izleyicilerimiz hani çok gizli kapaklı olarak değil. Fiat Sedici bulsunlar bir yerden. Sonra bir tane de Suzuki SX4 bulsunlar. Birebir aynı. Sonra o iki modelin arasındaki 16 farkı saymaya çalışsınlar.
Tabii. Ya şimdi tabii bir sürü sebep var ortaklığın zamanında bozulmasının şeyinde. Altında sebepler yatıyor. Kim yönetecek, kim başta olacak? Şimdi Volkswagen diyor ki ben büyük firmayım, senin de hisseni aldım diyor. İşte ben yönetirim, ben şey yaparım. Suzuki diyor ki biz bu kadar senelik firmayız, biz kendimizi yönettirmeyiz. Böyleyken yani böyle kavga ettiler.
Tabii, Japon onuru.
Tabii bozuldu. Ama şu anda yeniden böyle bir birleşelim diyorlarmış. Hatta bir davalar falan varmış. Diyorlarmış ki biz birleşelim, hiç bu davalar şeyler olmasın, çatışmalar olmasın. Valla eğer birleşirlerse... Volkswagen teknolojilerini kullanan Suzuki araçlar daha uygun fiyatla satılır büyük ihtimalle.
Benim mesela hoşuma gidecek olan Suzuki teknolojisi kullanan Volkswagen kompak SUV'leri olur.
4 çeker.
Tabii. Kaliteli 4 çeker.
Kaliteli 4 çeker. Öyle gerektiğinde 4 çeker falan değil, daimi 4 çekerler.
Arazide, araziye çıktığı zaman sürücüsünün yüzünü kızartmayacak, mahcup etmeyecek arabalar.
Tabii.
İlk çukurda
takılıp da. Vitara'nın torunları.
Tabii.
Evet, ona döneceğiz zaten biraz sonra.
Onları görmek güzel olacaktır. Evet,
geçelim.
Yani bu Vitara'nın torunları dedik. Eski arazi araçları şeydir. Ne olursa olsun insanların gözünde muteber yere sahiptir. İş makinesi gibi. Ben de çok severim. Otoshow fuarında en son gittiğimde Toyota standında mesela bütün arabaları beyaz yapmışlardı. Ama işlerinde benim ilgimi görür görmez çeken bayıldığım model Land Cruiser olmuştu.
Şimdi Prado değil ama. Gerçek Land
gerçek
Cruiser.
Land Cruiser. Şimdi Toyota'dan bir haber gelmiş. Yaşasın ki talebin düşmesine rağmen, istatistik verileri rağmen inatla üretmeye devam edeceğiz demişler. Çok da iyi yapıyorlar. Çünkü herkes arabasını hava atmak için almıyor. Herkes şey olarak kullanmıyor.
Tabii.
Şehir içinde kullanmıyor bulvarlarda. Yüksekten bakmak için. Şaseli 4 çeker sistemleri. Merdiven şase.
Valla Toyota inadına yapacağım diyor.
Yani bu konuda en radikal ters bakıcı da Land Rover yaptı. Range Rover'ı ve şeyi Discovery'i alüminyum şaseye geçerek.
Tabii.
Range Rover Sport'u alüminyum şaseye geçerek 400'er kilo model başına şey sağladılar. Ağırlık tasarrufu sağladılar ama
işte
metal yorgunluğundan bir haber tabii.
Gerçek arazi aracı kullanıcıları şaseli arazi aracını tercih ediyorlar.
Tabii.
Yani şimdi bizim işte Jeep falan dediğimiz mesela Grand Cherokee falan onlar öyle çok araziye uygun değil aslında. Hani ne kadar şey olsa bile hele
Mercedes ML bazında.
Mercedes ML'ler işte Porsche Cayenne'ler falan onlar hiç öyle dağ bayıra çıkılacak gibi değil.
Yani şöyle arabaların basın lansmanlarında veya şeylerinde kataloglarında çok afilli arazi görüntüleri, arazi şeyleri var.
Tabii.
Araziye de çıkabiliyorlar doğru ama geri inemiyorlar. Şeyi araba şanzımanın freni dağıtıyor tabir caizse.
Birkaç metre ilerler bozuk yolda.
Kesinlikle o güzel kareleri veriyor ondan sonra başka şeyler vermeye başlıyor. Kucağınızda dur topu gibi bir
debriyaj oluyor. Vinç'te geri alıyorlar onu orada.
Yine bir başka şey geliyor. Mercedes G serisi geliyor. ML'yi topluyor. GL'yi topluyor arazide.
Tabii. Geçelim.
Ya bunlar şey unutulmaya yüz tutan maalesef otomotiv sektörünün batakları. Güzel şeyler var bu konuda ileride yine döneceğiz. Elektrikten ben çok ümitliyim. Elektrikli varyasyonlardan çok ümitliyim.
Evet birazdan geleceğiz ona.
Elektriğin en güzel tarafı da tabii şey sıkıntısı olmaması. Açıklanan yakıt tüketimi ve egzoz emisyonu değerlerinde bir sapma gerçeğini tutmama gibi dertleri olmaması.
Evet.
GM'in Hindistan'da başını yakmış bu hadise.
Ya General Motors Hindistan'da. Şimdi bizde
ben
böyle bir türlü
demin de kullanıcının adına selam söyleyelim vesileyle bir kez daha.
Bizde bir türlü işte gelecek denen ama gelmeyen bu emisyona dayalı vergilendirme sistemi bizim beğenmediğimiz Hindistan'da varmış.
Ya.
Şimdi General Motors'un bazı işte motor bölümünün yöneticileri de hem Hindistan'da hem Amerika'da bazı yöneticiler bu Hindistan'da satılan modellerin emisyon oranlarını değiştirerek testlerde hile yaparak filan emisyonları düşük gösteriyorlarmış.
Yani bunu ben söylüyordum bir ara şey. Hani Türkiye'ye gelen 1.7 litre Nissan Juke Turbo vardı. 1617 cc. Uf saç baş yolduran şey hadise. Ne gerek var? Söyle 1599'da kim açıp ölçecek?
Şeyleri de bizim burada da şu anda mesela o hızlanmalarda yakıt tüketimlerinde filan şey yapıyorlar. Tabii. Ama arada şöyle bir fark var. Bizde karışan görüşen yok. Adam kafasına göre yazıyor kataloğa. Ya. Çoğu insan da inanıyor. Aa bak Mercedes E serisi 1.6 motorlu ama iyi kaçıyormuş be abi diyor. Hindistan'da öyle olmamış. General Motors'un 10 tane yöneticisi işinden olmuş hem Hindistan'da hem de Amerika'da. Hatta bunların arasında baya böyle 60'lardan 70'lerden beri firmada olan önemli kişiler de varmış. Yani
dinozor.
diye tabir etsek sağlam, herhalde. Sağlam bastırmışlar adamlara.
Tabii. Yani yenilir yutulur bir hata değil. Benim
aynen öyle. Az yani biz yiyip yutuyoruz.
Hiç hoş değil tabii.
Biz yiyip yutuyoruz. Bize tabii. Problem olmuyor ama tabii. Hintliler yiyip yutmamış. Geçelim.
Yolsuzluğa her yerde karşıyız.
Keşke aynen öyle.
Dünya daha güzel bir yer
olsa. Çin'de olsa asarlardı mesela.
Kore. Benim favorim tabii. Kuzey Kore. Kurşuna dizerler.
Tabii hemen. Gel bakayım.
Arabalarını da yakarlar bir daha ülkeye sokmamacasına. Hollanda'da enteresan bir şey var. Yine gelişme.
Ya bu çok orijinal bir şey bu.
Volkswagen Group ile ilgili haber gözüküyor ama aslında herkesle alakadar evet. Olacak bir mevzu.
Şimdi
Radboud Üniversitesi, inşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur kendisini. İki tane öğretim üyesi, bilim adamı.
Ve İngiltere'den bir öğretim üyesi, bilim adamı.
Şey yapmışlar. Bir tanesi de Türk asıllı.
Tanesi Türk, Hollanda'dakinden. Barış Ege. Türkiye doğumlu, asıllı falan değil. Ben araştırdım. ODTÜ mezunuymuş.
Süper. Tabii Jim Fikir orada çalışmaya devam etmiş. Volkswagen grubunun lüks modellerinin anahtar frekans kodlama sistemini çözmüş.
Evet. Megamos Crypto diye bir kablosuz kilit sistemi kullanıyormuş. Bu aslında sadece Volkswagen'de değil. Diğer bazı premium ve lüks markalarda da kullanılıyormuş. Ama Volkswagen neredeyse bu işte Audi... Volkswagen'ler değil de Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, yani Audi,
Bugatti.
Bugatti, Audi ve üstündeki bütün modellerinde kullandığı için direkt tabii. Volkswagen'in üzerine kaldı bu dava.
Tabii.
Adamlar bu şifreleme sistemini çözmüşler. Şimdi sadece adam arabanın kapısını uzaktan açmakla kalmıyor.
Eskiden yapıyorduk çünkü şu uzaktan kumandalı databank saatler vardı. Aynen muhteşem. Öyle. Onlar Renault Laguna ve Opel Vectra'ları açıyordu.
Bu şimdi sadece kapıyı açmakla kalmıyor. Bu arabaların zaten hepsinde anahtarsız çalıştırmada olduğu tabii. için adam arabayı da çalıştırıyor aynı sistemle.
O çok fena
sistemle.
Bir şey işte.
Yani sanki anahtarı cebindeymiş gibi adam Ali Ağaoğlu'nun Bentley'ini binip götürebilir.
Şimdi, abiye selam bırakıp hatta. Çünkü aynen kapıyı usulsüzce açmıyor gayet. Şey.
Şimdi Amerika'da bir güvenlik konferansı varmış. Bu bilim adamları da demişler ki biz gideceğiz burada bu keşfimizi anlatacağız. Böyle böyle bir şey yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık, kırdık. Falan anlatacağız demişler. Volkswagen direkt durun bakalım demiş. Dava açmış.
Siz ne anlatıyorsunuz bir de bize anlatın diye.
Gidemezsiniz demiş. Şimdi Volkswagen korkuyor. Hani bu böyle bir otomobil hırsızlığıyla ilgilenen birilerinin eline tabii. geçerse bu bilgiler piyasada tabii. Audi kalmaz.
Tabii.
Yani Bentley kalmaz. Lamborghini kalmaz.
Sahiplerinde Audi kalmaz.
Sahiplerinde kalmaz. Hepsi sahip değiştirir bir anda.
Enteresan olur aslında. Bugün işine de gelebilir bir daha.
Adamlar da Volkswagen'e hak vermişler ve gitmemeye karar vermişler. Yani daha doğrusu konferansta bunu anlatmamaya.
Karar verdirilmiş ya da.
Karar verdirilmiş bir şekilde. Yani Volkswagen şimdilik paçayı kurtarmış ama bu Megamos kripto sistemini büyük ihtimalle değiştirecekler. Hele hele lüks modellerde şey de yapabilirler. Ben komple servise çağırıp değiştirebilirler.
Biraz daha ırkçı yaklaşacağım hadiseye. Daha şey hani... ne olursa olsun, kripto sistemin adı ne olursa olsun şey değil. Uzaktan kumandalı merkezi kilitler aslında hani çok da güvenilecek şeyler değil, kalemler değil. Arabalarda tabii. güvenlik açıkları. Hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Ama bir taraftan da işi zora sokuyor. Anahtarsız çalıştırmalar. Anahtarı artık arkadaşa araba teslim ederken, eşler arasında araba değiş tokuş ederken anahtar vermeyi unutuveriyor insan. Bir kere stop ediyor, bir daha çalıştıramıyor.
Benim başıma geldi.
Tabii. Şeyler nedir? Uzaktan kumandalı kilitler yakın zamanda Jammer hırsızlarının da odağındaydı. Tabii. Birkaç tane Türkiye'de yaşandı hırsızlık. Adam arabada iniyor, arkasına bakmadan düğmeye basıp uzaklaşıyor veya hiçbir şeye basmıyor. Yeterli mesafeye uzaklaşınca çünkü araba kendi kilitliyor. Arabanın yanında Jammer ile bekleyen abi ondan sonra açıyor bütün kapıları. Sağına soluna bakıyor, şakalaşıyor, eğleniyor içeride. Ondan sonra uzaklaşıp gidiyor alacağını aldıktan sonra. Hoş değil. Yani ne olursa olsun güvenmemek lazım.
Veya çok fazla güvenmemek lazım. Yani, en azından bir kontrol etmek lazım.
Ya, uzaktan kumandalı cihazlarla ben daha iç içe olduğum için onlarda da şeyi görüyorum. Bu frekans karışması hadisesinin farklı boyutlarını görüyorum. Özellikle uzun menzilli tabii. modellerde. Hani çok daha kuvvetli vericiler alıcılar arabanın merkezi kilidi. Hikaye kalıyor, havacıva kalıyor. Bugatti'nin kilidi dahi olsa arabanın şeyi önemli değil. Vericinin gücü...
Ya sonuçta bir şifre. Onu bir şekilde kırıyorsa adam...
Başka şeylerle örtüşüyor. Dükkanın kepengini açıp kapatırken T5 transporter'ın kapısı kilitlenmiyor.
Aynen
abuk
öyle.
Sabuk işler oluyor böyle. O yüzden şeye ne olursa olsun arabanı inip de kilitlendiğine emin olmadan, kapıları yoklamadan uzaklaşmamak lazım.
Evet. Güvenlik
olarak. Sene 2013 olsa bile Suzuki az evvel kulaklarını çınlattık. Evet. Kompakt SUV'leri, Vitara'ların ne kadar başarılı olduğuna. Geri mi dönüyor acaba? EV4.
Evet.
Ya da EV4, IV4 diyelim daha
şeyde. EV4 veya IV4 diye bir modelle
geri dönüyor. Ben EV4 ismini daha çok sevdim şimdi. Toyota RAV4 gibi.
Evet. Frankfurt'ta sergileyeceklermiş, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda. Kompakt SUV, yani kompakt arazi aracı.
Ama adam gibi arazi aracı mı?
Evet. Adam gibi arazi aracı olacak. Büyük ihtimalle Vitara'nın torunu olacak.
Süper.
Şimdi zaten Suzuki bu kompakt SUV segmentinin başlatıcısıdır.
Tabii.
Yani daha işte Almanlar falan öyle bir arabanın varlığından haberdar değilken Suzuki Vitara'lar zaten vardı.
Jimny.
Jimny vardı.
Şaka gibi arabadır. Keçi gibi, dağ keçisi gibi.
Her yere çıkar.
Tabii. İçine 1,5 kişi biner.
Ama her yere çıkar.
Tabii o 1,5 kişi her yere taşır hiç yolda kalmadan, takılmadan.
İşte şimdi bu IV4 ile bayağı bir iddialılarmış. Arabanın sadece böyle bir çizim gibi önden görünüm bir şeyi var. Önden görünümü de hafiften Cherokee modellerine benziyor, Panjuru falan.
7 şeyli değilse, 7 delikli değilse telif sorunu olmaz.
Yok değil.
Tamam, güzel.
Ama valla Suzuki Atak'ta geliyor.
Gelsin. Kizashi konseptinden ne haber?
Kizashi öldü ya, Kizashi. $100'lardan batırdılar Suzuki Amerika'yı.
Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Acımız büyük. Suzuki'nin geri dönmesi için.
Beğenmeyene $100 vereceğiz dediler. Demek ki beğenilmemiş ki birkaç sene sonra battı firma. Neyse.
Fena.
Şimdi biraz karışık meseleler var.
Yani siyaset mi diyelim buna, şey haberi mi, politika haberi mi? Enteresan. Daha evvel de çıtlatmıştık. Peugeot ailesinin içine düştüğü vaziyet, evet. Sıkıntılı durum.
Şimdi
Avrupa'da PSA grubu, ülkeler arasında gerginliğe sebep olacak neredeyse. PSA Fransa, grubu, Amerika, Alman arabalarını ülkeye sokmuyor.
Ha, o başka.
Tabii ama hepsinin altında yatan aynı.
Aynı şey. Ya şimdi bizim zamanında tarih hocamız demişti ki Fransa'nın Avrupa tarihindeki en büyük yaptığı şey İngiltere ne yaptıysa aynısını taklit etmektir demişti. Şu anda İngiltere bitti, Fransa Almanya'nın üzerine gidiyor. Tabii. Almanya ne yaptıysa Fransa muhalefet ediyor.
Doğru.
Neyse geçelim o şeyi de. Şimdi PSA grubu son yıllarda sıkıntı çekiyordu. Hele hele şu bir yıldır filan Avrupa'daki otomotiv piyasası iyice zora girince PSA'nın diğer pazarlarda da pek aktivitesi yok.
Doğru.
İyice sıkıntıya girdi. Şimdi bunlar dediler ki Fransa devleti bize destek versin. Fransa devleti de destek verecekti. Almanya direkt... Hayır dedi, devletler özel firmaları o şekilde destekleyemezler. Ben izin vermiyorum dedi. Ki Almanya'nın kendisi Volkswagen'i çaktırmadan destekliyor.
Ama çaktırmıyor.
Zaman zaman ama çaktırmıyor ufak ufak. Her neyse Almanya izin vermiyor dedi.
Alman basını da Volkswagen'in arkasındadır.
Tabii. Şimdi Almanya'da şu anda Avrupa Birliği'nin dümenindeki ülke sayılıyor. Ekonomisinin motoru. Almanya ne derse oluyor. Direkt Avrupa Birliği'nden izin çıkmadı Peugeot'un destek kredisine. Ama ne yapmışlar etmişler? Avrupa Birliği'ni ikna etmişler. Krediyi verecekmiş. Böyle ufak tefek bir kredi 7 milyar euro.
Ya hem de uzun vadeli.
Uzun vadeli 7 milyar euro. Şimdi bu uzun vadede 7 milyar euroyu, daha doğrusu bunu borç olarak şeye verecekler. Yanlış bir anlaşılma olmasın. PSA grubu bunu direkt fabrikalarına falan yatırmayacak bu parayı. PSA grubunun sıkıntısı şurada. Diğer üreticiler kendi paraları, işte maddi durumları iyi olduğu için daha ucuza kredi alabiliyorlar. Kredi notları yüksek.
Eyvallah.
Daha ucuza aldığı kredileri, bu şimdi bankalar merkez bankalarından kredi alıp bunları son kullanıcıya, müşterilere satarlar.
Doğru.
Yani parayı alıp para satıyor.
Tabii.
PSA grubu daha ucuza alamadığı için parayı, yani daha pahalıya alıyor. Kendi müşterilerine de daha pahalıya satıyor. Şimdi bizde pek yok ama Avrupa'da tüm üreticilerin birer bankası var. Ve gidip mesela Volkswagen aldığınız zaman Volkswagen'in bankasından kredi çekip arabayı o şekilde alıyorsunuz.
Tabii.
Peugeot'un da kendi bankası var. Tabii. İsmi nedir bilmiyorum.
Banke de PSA.
Ha, öyle bir şey.
Tabii.
Şimdi haliyle Peugeot'un kredileri daha pahalı oluyor. Faizleri yüksek oluyor. Bu gelen kredi sayesinde Peugeot durumunu düzeltecek, borçlarını ödeyecek, kredi notunu yükseltecek. Böylece daha ucuza para buluyor olacak ve daha ucuza kredi verecek müşterilerine.
Bizim aldığımız Citroen Cielis'in içi yine kokacak, kadın çorabı kokacak.
Tabii. Hiç
ucuz
fark
Çin
olmayacak.
Plastik kokacak.
Hiç fark olmayacak. Yani sadece işte bir Avrupa'daki müşteri adam diyecek ki 20 bin euroluk atıyorum Golf alırken farz misal %10 faizle kredi alıyorum. 20 bin euroluk Citroen C4 alırken %15 faizle kredi alıyorum. Niye %5 fazladan şey yapayım diyecek. Tabii, ödeyeyim tabii. Diyecek.
Zaten diyordu. Golf alasım var diyordu bir de üstüne.
Diyordu. Şimdi öyle olmayacak. Şimdi ikisinin de faizi aynı olacak. Bu şekilde şey yapacaklarmış.
Öbür taraftan benim bahsettiğim hadiseye de bir el atacaklar anladığım kadarıyla. Peugeot'un yeniden yapılanması, modellerini gözden geçirmesi, ya uygulamanı.
Yani artık akıl tutulması. Her hafta böyle bir şeye denk geliyoruz. İnsanı deli ediyor. Ya şimdi adamlar yeniden strateji değiştirmişler. Diyorlar ki bizim iki tane markamız var ama üç segmente birden hitap etmek istiyoruz. Nasıl yapalım? Peugeot orta, premium'a yakın orta demişler. Bu benim tanımım değil. Volkswagen'e doğrudan rakip. Yani premium'a yakın orta demişler. Bu benim tanımım değil. Bayağı haberi okuduğumuz yerlerde böyle şeyler yazıyor. Hani kimse ondan sonra vay Volkswagen premium muydu değil miydi tartışmasına girmeyelim kimseyle. Onlar böyle söylemiş.
Premium gibi ama değil böyle yakın.
Yakın. Aksesuarlı orta sınıf. Her neyse Peugeot doğrudan Volkswagen'e rakip olacak. Zaten de öyleydi. Yani Peugeot'un durumunda bir şey değişmiyor. Değişiklik Citroen'de. DS serisi Citroen'in yine premium segmenti oynayacak. Hani alttan alttan yaklaşacak Audi'lere, Mercedes'lere, BMW'lere. Ama asıl sıkıntı Citroen C serisi yani C4, C3 falan bunları Citroen kaliteyi ve fiyatları birazcık düşürüp direkt alt sınıfa yani Citroen diyor ki Peugeot Volkswagen'e rakipse ben de Skoda'ya rakibim, Seat'a rakibim hatta Dacia'ya rakibim.
Ben buradan şunu anlarım Peugeot 301 alacak olanlar ellerini çabuk tutsunlar. Bitsinler tercihlerini Sierize'den yana yapsınlar veya çünkü Peugeot 301 yakında ölecektir. Bu aynen stratejinin öyle. Sonucu olarak Sierize kalacaktır. Zaten WTCC'ye de onu koymuşlar.
Aynı şekilde Citroen C serisini beğenip de hani güzel araba falan diye alacak olanlar tabii. Birazcık böyle korkmaya başlasınlar.
3 sene sonra satarken mağdur olabilirler.
Mağdur olabilirler. Böyle Dacia muadili falan sanacak millet
öte
onları.
Öte yandan DS'in çok ciddi iddiası. Sürüş nemi olmayan arabalardı çünkü. Kocaman enine boyuna şahane görünen fakat altyapısı C4 olan işte sağa sola yatan, yol üstünde arkadaki burulma çubuğunun varlığını her daim hissettiren, bütün çukurlarda takırdayan, çatırdayan, sağdan soldan ses gelen fakat çok güzel. İçi Porsche Panamera gibi işte tavanlı falan
düğmeleri olan. Canım.
Tabii arabadan anlamayan birinin ay ne güzel araba dediği zaman benim suratımı ekşittiğim arabalardı. O yüzden onların sürüş nemi kazanması, altyapılarının adam gibi olması benim hoşuma gitti haber olarak. Peugeot'un PSA'nın yükselmesi de zaten DS serisi üzerinden de olabilir. Böyle bir şeye şaşırmam.
Vallahi Peugeot'un yatacak yeri yok. Citroen'e çok kötü yaptılar
çok
zamanında.
Çok kötü yaptı. İşte bakalım. İnşallah DS adı altında toparlar. Bir İnşallah. Sonraki haberimize ben çok hızlı geçmek istiyorum. Zira yakalayamayabiliriz. Yavaş kalabiliriz. 2015 model yılında Nissan GT-R'ın yenisinin gelmesi planlanıyor. Nismo versiyonunun 0'dan 100 km 2 saniyede çıkması söyleniyor. Bahsediliyor tabii.
Yani
Bugatti Veyron'un 2.1 saniye olduğunu hatırlatırım ben.
1000 beygirle.
1000 beygir şey minimum güç. 1100 beygir küsur. Yani çünkü 5'in hesabını yapmıyorsunuz. 1000 beygiriniz olduktan sonra cepte.
Direkt böyle 4 haneli.
Atmosfer basıncında deniz seviyesinde 1100 beygir küsur. Orada abiler 2 saniye kafaya koymuşlar.
Artık nasıl bir lastik olacak?
Ama şimdi buraya gelirken yolda gördüm. Yolda rastladım. Enteresan bir geyik. Galeride toplu ulaşım aracını kullanıyorum. Arkamdaki iki oğlan. Bir tanesi biraz daha ilgili belli motorlu taşıtlara. Galeride gece mavisi Nissan GT-R getirmişler. Yaldır yaldır orada Brembo frenleriyle duruyor. Arkadaşını dürttü dirseği vasıtasıyla. Kabaca dedi ki uf şeye bak Nissan GT-R. O da ne ayak dedi. Pek ilgilenmiyor anladığım kadarıyla. İşte çok güzel araba falan. Kaç motor var dedi. 3.6 küsur dedi. Şey durdu. Orada muhabbet bitti. Ben kendi kendime şey yaptım. Eğlendim bu kadarını kulak misafiri olarak. Arabanın sıkıntısı bu. Birisi size bilen birisi çok saygı duyuyor ama dürtüp de anlamayan birine gösterdiği zaman tabii ne özelliği var? Birinci soru. Kaç motor var? 3600 küsur mırın kırın. İşte 3.8 çift turbo 530 beygir yapıştırsa belki biraz şey olur.
Ya bir de şimdi iddialı olur ama sadece şey yok. Değil ki.
Araba kağıt üzerinde kahraman yani ilkokul çocuklarının birbirleri arasında atıştığı mecrada muhteşem iş görecek ama gerçek bir elit spor otomobil arenasında pek de şey olmayan, muteber olmayan bir araba.
Ama işte hani bilenler için GT-R egzotik arabaları piste yiyip bitiren arabadır.
Biraz da fiyat farkı herhalde oradan kaynaklanıyor. Tabii.
Karizmaya ya bu ödenmeyen GTR para. Nissan'ın yani Halocar dedikleri işte özel arabası. Yani diyor ki ben bunu yapabiliyorum kardeşim. Sırf dünyaya tabii. bunu haykırabilmek tabii. için yaptıkları bir araba. Tabii. Büyük ihtimalle para da kazanmıyorlar.
İnternette bunda. Şey görmüştüm. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. İnternette enteresan bir fotoğraf görmüştüm. Bir GTR sahibi sol dikiz aynasının altında tıpkı şey gibi savaş pilotları gibi yapıştırmış. 4 tane ters Porsche logosu, 2 tane ters Ferrari logosu vardı. O da şey yolda yediği diğer markası meşhur arabalar.
En güzelini haklı. Yapmış.
Haklı. Arabanın şeyi o çünkü.
Vaziyeti şimdi o. Başka bir egzotik arabaya geçelim.
Egzotiğin de egzotiği. Ben çok sevindim bu haberi yine. Niye sevindiğimi de ayrıca açıklayacağım. Ekonomik de 911.
Evet.
Ucuz da 911 böyle. Faşo mu yazıyordu, ne yazıyordu ben tam okuyamadım. Ne demek, ne gibi bir şey bu abim? Bir izah eder misiniz?
Porsche 911 Blue. Porsche'nin 911
allı
modelinin...
Allı güllü de rengi var, kırmızılı mavili
evet.
böyle.
911 modelinin... 50. yılına özel çıkan modellerden biri. Birkaç tane çıkıyor.
Doğru.
Gücü düşürülmüş 300 beygir. Ondan sonra daha az tüketiyor normal 911'e göre. Performansı tabii biraz daha az. Ama fiyat ucuz. Hı hı. Vallahi güzel bir araba. Görünüm aynı.
Şimdi girizgahı öyle yaptık ki ben aptal mıyım? Niye sevindim daha az performans veren Carrera'dan bir 911? Spor otomobiller çok hızlandı.
Tabii.
Çok kuvvetlendiler.
Kullanımı zor.
Tabii. Artık şehir içinde bize refakat edemez oldular. Satış rakamlarına bakacak olursak da fiyatından ziyade arabanın kullanışlılığından dolayı küçük Porsche'lerin çok sattığını anlıyoruz. Porsche tabii. Cayman 911'den çok daha rahat bir araba. Çünkü hem kullanıcısına daha rahat tatmin ediyor. Gaza basabiliyorsunuz, tam gaz verebiliyorsunuz arabada. Yani Nissan GT-R gibi.
O hissi veriyor yani.
Tabii. Nissan GT-R gibi gaz pedalını parmağımızın ucuyla kaşıyarak kullanmaktan daha şey olacaktır, daha tatminci olacaktır. Ara sıra böyle tam pedalı şeye yapıştırmak, metale yapıştırmak. Yani,
Türkiye'ye gelmez zaten bu araba. Çünkü sayılı üretilecek 50.
Grey marketlerden
özel.
Geliyor. Bize ama gelirse hani, de zaten beyazı gelir.
Belki böyle çok popüler olursa Porsche hani biraz daha küçük motorlu hani iyice 2 litreye falan düşmeden ama Trendy. Biraz daha küçük motorlu turbolu falan bir 911'de yapmayı düşünebilirlerdi.
Avrupa'da bu tip otomobiller zaten pist günlerine de iştirak edebilen
tabii.
kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Bizde öyle bir lüks yok maalesef. Yani var ama yok. Aşırı lüks. Birkaç milyon liramız olmadığı sürece cebimizde gidip de bir pisti şey yapamıyoruz. Kapatamıyoruz. Ancak organizasyonlarda da 10 dakika abuk subuk modifiye edilmiş GTI'lerin arasında Porsche'mizden
yok,
çıkmak.
Yok yok o pek keyif yok.
Burnout yapmaya çalışırken Şahin'in çarptığı Corvette'in dramına benziyor internet videosu vardı evet. bir ara yüklenmiş. Yani o riske de spor otomobil sahipleri girmiyor. Trafikte caka satmaya çalışıyorlar. Daha birinci vitesinde 120'de bitiren arabayla da yarım debriyaj, üçte bir debriyaj, çeyrek debriyaj nereye
yok,
kadar
canım,
trafikte?
Nereye şey yapacak?
Ensesinden duman çıkıyor adamın, kötü koku geliyor.
Ancak adam arabasını İstanbul-Ankara arasında deniyor işte. Otobanda tabii. başka da bir
tabii.
şey yok.
Tabii orada da asfalt dalgalanmalarında uçacak mıyım, uçmayacak mıyım adrenalini yaşıyor.
Aynen öyle.
Yazık.
Geçelim.
İnşallah spor otomobillerin küçülmesine sevindiğimiz günler geride kalır.
İnşallah.
Yollarımız düzgün olur da. Enteresan bir haberle devam ediyoruz. Yine teknolojiden kopmadan Google Glass. Bir kez daha gündeme gelmiş. Otomobillerin başında kullanılmasının sıkıntılı olmasından bahsediliyor. Yasaklanması dahi şey söz evet. konusu.
Valla Amerika ve İngiltere'de ceza verilecekmiş.
Bir taraftan head-up display'ler gelirken.
Diğer tarafta gündemine. Ama işte Google Glass'ı şimdi bunu araştıran bazı otoriteler varmış. Google Glass'ın direksiyon başında kullanılmasını direksiyon başında mesaj yazmak kadar sürücünün dikkatini dağıttığını söylüyorlarmış.
Tabii de.
Yani. Şimdi...
Sosyal medya uygulamalarının dediğim tabii. gibi otomobil head-up display sistemlerine girmesinden bahsederken bir taraftan Google Glass. Acaba diyorum hani çok yakına odaklanıyor göz şey olduğu için, gözlük
tabii,
ekranına yansıtıldığı için. Ön camdan bile fark edecektir dikkat dağıtma. Çünkü direksiyon simidi falan yine görüş alanında olduğu
bir
zaman.
Bir de head-up display mesela o sosyal medya şeyleri filan arabanın gidişatına göre o arabaya bağlı olduğu için
doğru.
ayarlanır. Mesela... Doğru. Ona bir güvenlik sistemi yaparlar. 90 kilometrenin üzerindeyken Twitter mesajlarını göstermez
tabii,
orada.
Tabii.
Ama Google Glass'ın öyle bir fonksiyonu olmadığı için
doğru.
adam böyle 160'lı 170'li otobanda motoru bağırttırırken bir anda karşısında filanca sizden bahsetti.
Tabii.
Falanca sizin
ne, nasıl yapar diye
filan falan diye.
Şey yapmadım,
böyle şeyler olacak. Yani belki Levent abiler de bahsetmiştir bundan bilmiyorum. Şimdi onlar da gündem çektiler. Sonuçta yasaklanması gündemdeymiş. Daha kesinleşmemiş.
Bakalım.
Geçelim.
Ben oysa çok ümitlenmiştim Google Glass'ın hem seyir sefer kamerası olarak hem de şey otomobil entegrasyonuyla çok iyi bir yere gelebileceği head-up display sistemleri konusunda. Şey güzeldir. Direksiyonlara da vites değiştirme ışıkları geldi ya. Hani arabanın kullanıcıları kendi bilgilerini, kendi verilerini direkt göz hizasında görmek çok daha rahat olacaktır sağa sola bakarken falan, ama işte keşke standartize getirse, yasaklamak yerine. Az evvel pas atmıştım şeye. Arazi araçlarının tabii elektrikli versiyonlarından ümitli olduğuma, dinozor arazi araçlarının şaseli. Land Rover'ın 2 sene evvel yanlış hatırlamıyorsam konsepti vardı. Elektrikli Defender. Şimdi onun şeyi söz konusu. Çok daha yakında piyasaya çıkacak olan versiyonun testlerinin başlaması söz konusu. Çok mutluyum.
Vallahi bu araba çok değişik bir araba. Beygir gücü düşük ama torku çok yüksek.
Torku akıllara zarar ve sıfır devirde itibaren.
12 tonluk bir yük vagonunu, yani vagon dediği işte yol vagonu, tren vagonu değil de işte 12 ton yükü bayağı eğimli arazilerde arkasına takıp çıkarabiliyormuş.
Arazi araçlarının kendilerine has şeyleri vardır. O yüzden hani daha evvel ehliyet mevzunda da dile getirmiştik. Keşke spor otomobillere, hızlı spor otomobillere ve arazi araçlarına farklı kullanım şeylerine dair bilgiler verilen ehliyet şeyi olsa, sınıfları olsa, segmentleri olsa. Her cebinde parası olan, vinçli efendime söyleyeyim, yerden yükseltilmiş işte şeyi olan, arazi takviyesi olan aracın direksiyona geçmesi. Çünkü direksiyonu bile normal araba direksiyonu değil. Arazide kullanırken yapılacak teknikler de asfalt üzerinde geçerli olanlardan çok farklı. Arazi arabalarını kullanırken, hani çok kısa bir parantez açmak gerekirse, arazi arabalarını kullanırken en çok insanların yaptığı hata motor devrini yüksek tutup debriyajı zorlamaktır. Tabii ağır arabada olunca yavaş süratte kısa sürede şeye zarar verirler. Aktarma sistemine zarar verirler. Elektrikli arabanın en büyük avantajı bu. Lastik tutunmasını kaybetmeden çok düşük devirde tork verebildiği için itidalli gitmek söz konusu.
Tabii. Sakin sakin ama yüksek torkla.
İçten yanmalı motorda mümkün olduğu kadar esas doğru kullanım yüksek viteste düşük devirde gitmektir. Tabii. Neden lastik patinaja düşmesin? Ama şey zorlaştırır. Kullanımı zorlaştırır özellikle.
Gerçi Defender burada zaten çok pahalı olduğu için her haliyle. Benzinlisi de çok pahalı. Dizeli de çok pahalı.
Askeriye yani güdümlü. Askeriye güdümlü. NATO elektrikli sistemlere sempatik bakmaya başladı bir süredir.
Göreceğiz bakalım.
Oradan şey yürür. Oradan sistem yürür.
Şimdi bu Defender ne diye merak edenler de vardır. Biz bu kadar anlatıyoruz. Hani
Land.
Bizim Land. Ama tabii o otokar üretimi değil.
Aslında otokar üretimi de sayılır. Şeyleri çok benzer.
Ya öylesi de var ama şimdi Defender'ın içi mesela konforlu.
Tabii canım.
Dıştan
tabii.
Öyle perçinli filandır ama.
Tabii.
Yani bir Defender, bir de Mercedes G serisi. Geländewagen.
Dışının perçinliğinde hikmeti şeydir. Land Rover Defender çelik şaseli, alüminyum gövdelidir. Ağırlık merkezi olabildiğince düşüktür o abuk subuk görünümüne rağmen. Arazide çok ciddi yan eğimlere falan
maruz kalabilir. Dağ keçisi.
Tam bir dağ keçisi. Japonlar çıkana kadar da, bu Suzuki'nin cüceleri çıkana kadar da tekti. Bakalım. İnşallah elektrikle beraber yeniden hortlar. Şimdi bir garip haber bizi bekliyor. Toyota'nın hayır kurumlarına mühendis bağışlaması gibi bir şey söz konusu. Vaziyet söz konusu.
Ya şimdi
bunun şeyi
Toyota
nasıl olsa
verimlilik konusunda dünya lideri bir firma. Verimlilik yönetimi,
tabii,
fabrika yönetimi konusunda, üretim yönetimi konusunda adamlar çok başarılılar. Öyle bir noktaya gelmişler ki, Türkiye'de sanırım bu yok ama yurt dışında özel şirketlere filan verimlilik konusunda danışmanlık hizmeti veriyorlarmış.
Doğru.
Şimdi hayır kurumlarına Toyota para bağışlamak yerine bu verimlilik uzmanı mühendislerini gönderiyormuş ve hayır kurumunun daha verimli şekilde çalışmasını sağlıyormuş. İşte yani gıda bağışı toplayanlar, insanlara işte gıda yardımı yapan firmalar filan, Toyota'nın mühendisleri sayesinde daha az tüketimle daha fazla insanı doyurabiliyorlarmış.
Zaman bu zaman görürüm bankalar da mühendis ararlar eleman ilanlarında. Biz de bakıyoruz tabii. Şeyler enteresan. Toyota mühendisleri. Ara ara yaptıkları başarısız işlere bakınca benim pek itimadım olmayabilir gerçi ama Allah'tan ki hayır kurumu da yönetmiyorum.
Evet.
1.4 multimodlu Auris'in hesabını sorardım ben mühendise. Sen orada görev aldın mı, almadın mı diye. Neyse.
Geçelim onu. Şimdi yaramı deşme.
Belden aşağı vurmayayım. Peki, Catrap 7'ın giriş seviyesi bir modelinden bahsediliyor. Yine şey olarak.
Evet. En ucuz Catrap 7 olacak.
Bizim de şeyimize girer mi acaba? Menzilimize girer mi? 660 cc'lik 3 silindirli turbolu bir Suzuki motoru.
Evet, Suzuki'nin motosiklet motoru.
Az evvel Suzuki'nin Volkswagen ortaklığında da motosiklet teknolojilerinin ne kadar ileri olduğundan bahsetmiştim.
Şimdi bu motora turbo takacaklarmış.
Bu yani yakın geçmişte sıkça yapılan bir fantezi aslında. Turbosuz versiyonları da var. Kawasaki KTM 7 vardı, Suzuki Hayabusa vardı. Smart 2 vardı ya.
Smart'la ama bu şey Hayabusa'yı olacak. Birleştirip... Yani onu biliyorum canım. Tabii. Ama bu şey direkt seri üretim olacak. Tabii, tabii. Hani KTM ne kadar serisi o kadar seri üretim olacak. Ama araba çok hafif olduğu için o 660 cc turbolu motor
yükleme şansı da yok.
Kaldırır.
Yükleme şansı da yok. Kaldırır tabii. Derken şaha kaldırır.
Şaha kaldırır. Güzel uygun bir araba.
Uygun oranlarıyla. KTM 7
az yakacakmış.
1960 kaç? 61 mi? 62'nin mi tasarımı esasında orijinali?
Lotus.
Lotus 7. Onun lisansıyla KTM'in hala ürete geldiği. Çok güzel bir spor araba ama o dönemin standartları, spor araba beklentisi şey olmadığı için pratiklik, efendime söyleyeyim günlük kullanım karakteri işte kesinlikle bir evin 3. belki 4. arabası olarak tasarlanmış bir araba.
İngiliz lordları pistte ter atsın diye yapılmış bir araba.
Go-kart çok ucuz. Aynen biraz öyle. Daha havalı bir şey olsun. İngiliz malı olsun diye. Enteresan. Şeyi kullanımı falan bizim bildiğimiz konvansiyonel arabalara hiç benzemez. Direksiyon siminde zaten bir karıştır çapı. Çok farklı bir şey vardır. Yapısı vardır. Türkiye'de de teknik olacak. Birkaç tane gelmişti. KTM'in çok daha ciddi modelleri var. Yarış modelleri var. Bir ara 21 ürettiler. Adam gibi 2 kişilik spor otomobil. Küçük serilerle de şey yaptı, rekabet etmişti Marcos'la falan ama KTM'in yani yakın zamanda şey olarak da marka değerinden de istifade edilmesi söz konusu bir Renault projesi olarak Uzak Doğu pazarında. Bakalım şimdi şey olmazsa eğer bu Suzuki motorundan da hüsran yaşamazlarsa yakın gelecekte biz de bayilerimizi görebileceğiz belki.
Dizel gelirse alırız.
Dizel diyorsun. Peki. Evet. Peki hayırlısı. Hibrit olmaz mı?
Olmaz dizel.
Dizel. Biz
dizel. Mazotla çalışsın.
Peki.
Titreşim seviyorum.
Pekala. O halde dizeli kesin olacak başka bir şey söyleyelim. Mini Coupe ile Roadster.
Evet.
Yenilendikleri zaman farklı bir şey gelmesi söz konusu olabilirmiş.
Yerlerine. Evet, şimdi bu güncel kesinleşmiş modellerde. Bir haber değil. Mini Coupe ve Roadster.
Hani ama mini, kesin dizelleri olur.
Şöyle bir, yani dizeli olabilir, olmayabilir de. Mini'nin şöyle bir huyu vardı. Hani zaten tek bir araba ya Mini.
Tabii.
Onun üzerinden bütün modeller türetildi. Tabii. Hani arazi modeli bir de şeyler var. Clubman falan. Onları hadi geçtik de. Coupe ve Roadster modelleri.
Mini'ye benziyordu bütün
Mini'ler. Mini'ye benziyor. Böyle bir hani zoraki olmuş gibi böyle tabii. Hani bundan da coupe yapılır mı? Bundan da roadster yapılır mı? Ya araba hatchback olmuyor işte. Ama yapıyorlardı.
Sanayide yapılmış gibi duruyordu.
Aynen öyle. Sanayide arabanın üstü açtırılmış gibi oluyordu. Şimdi daha farklı bir şey yapacaklarmış. Tabii bu da söylenti. Daha kesinleşmiş bir şey yok. Mini bunu düşünüyormuş. Coupe ve roadster modellerinin yerine yine hani mini tarzında ama böyle hatchback olmayan bayağı spor araba gövdeli. Küçük spor araba olacak yani. Belki de şu Volkswagen EcoSport muhabbetleri falan var ya o onu da birazcık tetiklemiş
arkadan
olabilir.
Arkadan itişli bile olabilir belki.
Aynen öyle.
Biraz zor versek Mazda MX-5 ile Alfa Romeo'nun Spider şey de geliyor. Rekabeti iyice kızıştıracak.
Tabii.
Küçük üstü açıkları da geliyor. Bakalım. Oradan
şimdi yeni mini de 18 Kasım'da tanıtılacak. Bu 18 Kasım'ın önemi de Sir Alex, evet, Sir Alex Isigonis'in doğum günüymüş.
Tabii. İzmirli.
İzmirli. Ya bu adam Mini'yi bir partide böyle içerken şeyde aklına gelmiş. Şöyle bir araba olsa ne de güzel olur demiş. Tabii. Oturmuş şeyin peçetenin üstüne çizmiş adam Mini'yi.
İstek parça niyetini.
Ve olmuş yani. Tabii. Şey yapmış.
Orijinal şeyin de Dodge Viper'ın çizimi de öyledir. Yine peçeteden başlar orada. İlk eskisi. Ya şöyle bir araba çizsek diye şey yaparlar. AC Cobra'ya benzeyen ya ama.
Adamlar işte ne bileyim ben.
Peçetesinden
ne içiyorlarsa biz de içelim de bizim de aklımıza güzel fikirler gelsin. Yani tarifini biz de alalım nasıl bir kokteyl. Oğlum,
tuvalet kağıdına da yazmaya razıyız diyorsunuz.
Evet. Ben yanımda dosya kağıt taşırım.
Acil durumlar için mantıklı.
Tabii. Katlayıp cebime koyarım. Geçelim.
iPhone'a aplikasyon indireyim bari. BMW 1 serisinin ön tarafı hiç sevilmemişti. Yeni versiyonu çıktıktan sonra.
Angry Birds'teki domuza benzedi.
Evet, evet.
Benziyordu.
Ya, tam olarak şimdi izleyicilerimiz de resmini falan açamıyorlarsa bulundukları yerde baksınlar. Herhangi bir parmakları, orta parmak olmayan parmaklarını burunlarını dürtüp diğer iki parmaklarıyla böyle gözlerini, göz kapaklarını aşağı doğru çekince BMW 1 serisinin ön tarafını andıran bir yüz ifadesine kavuşuyorlar. Enteresandır. Marjinallik olsun diye bu şeyin tasarım dili, BMW'nin tasarım dili esasında bir dehanın nasıl sulandırılıp nasıl şey yapıldığının göstergesi. Chris Bangle çok güzel bir şey yaptı, iş yaptı. İnsanlar nefret ettiler. Eski 7 serisinin tasarımı ilk görüldüğü zaman, 2003 olması lazım senenin. 7 serisinin tasarımı berbattı birçok insana göre ama aslında mucizevi bir tasarımdı. Çünkü arabanın aşırı yüksek olan yan kısmını, omuz çizgisini ve tavan çizgisini gizlemeyi başarmıştı. Onun yanına eski versiyon park ettiği zaman sanki basık spor araba gibi duruyordu.
Tabii.
Çünkü lüks sınıfta insanların beklentisi hep yükselmesi gereken baş mesafesiydi. BMW 7 serisi günah keçisi oldu. İnsanlar sövdüler demediklerini bırakmadılar. Chris Bangle bıyık altından güldü güldü. Fakat sonra bütün firmalar onu taklit etmeye başladılar. Mercedes başta olmak üzere. 6 serisinin tasarımı keza. Diğer küçük modelleri de bu tasarım
5 yansıdı. 5 serisinin tasarımı.
Flame öyle. Surfacing.
Alev kendi, yüzeyli.
Tabii. Kendi dili. Z4 muhteşem olmuştu. Hele ki Z4'ün kupesi. Onu da kimse itiraz etmiyor çünkü oranları da güzeldi arabanın ama...
Ama işte sonra o gitti, yeni bir serisi.
Adrian böyle... Van Hooydonk sağ olsun o çizgileri, Flame Surfacing'in o bakışları aldatan, gözleri biraz şey yapan, yoran fakat o vesileyle de oranları gizleyen çizgilerini daha rasyonel, daha düz böyle beyaz eşyamsı hale büründürüp biraz da pres maliyetten kısmaya çalışınca BMW 1 serisinin...
Şu beyaz eşyalar gibi mi?
Evet, yanımızda şu anda çok evet. Enteresan beyaz iki eşya. Aslında bir tane de iki parçası.
Neyse, bunun da videosu çıkar bu hafta.
Audio Engine beyaz eşyası. Onun gibi böyle düz tasarımlar, böyle sert köşeler yakışmamıştı. Bakalım BMW'nin bu tasarıma el atması. Hele ki yeni konsept elektrikli i3'ün tanıtımından sonra şeylerle beraber, değişen dengelerle beraber iyi oldu.
Evet, makyajlanıyormuş. Domuza benzemeyecek en azından. İnşallah görürüz.
Bakalım neye benzeyecek bu sefer.
Geçelim.
Mercedes GLA. Yine tasarımıyla çok tartışılan Mercedes modellerinden. Konsepti çok sevilmişti. Çok iyi fikir olarak duyulmuştu. Birazcık iddiasızlaşmış sanki. Resmen tanıtıldı.
LED'leri sökmüşler üzerinden. Yani konseptin her tarafı parlıyordu.
Tabii.
LED'leri sökmüşler. Bence güzel. Yani olması gereken bir şeydi.
Sevenlerinde duyurulur. Önde kocaman Mercedes şeyi duruyor. Izgaranın orta yerinde.
Aynen
yıldız.
Öyle. Valla GLK'dan daha şık bir araba.
GLK, yani sen de benim yarım aşımı çomak sokuyorsun. GLK insan binsin diye tasarlanmamış ki. Çok enteresan bir
neyse şey. Neyse de işte.
G serisini alalım. Olabilecek en çirkin arabayı elimizdeki. Ondan sonra aerodinamik de olmayacak şekilde.
Küçültelim.
Eğip büyüyelim biraz. Ondan sonra baktık çok sevimsiz oldu. Biraz daha böyle şey katalım ona. Evet.
Ama bu GLA güzel olmuş. Yalnız bir şey var GLA'nın. Bahat. A serisinin içiyle birebir aynı olacak içi. Yani A serisinin herhalde en sevilmeyen kısmı içiydi. GLA'nın da...
Mecburlar ama. Tiguan'da da Golf Plus'ın iç mekanı kullanılmıştı.
Tabii.
Hem maliyet hem de üretim tekniği itibariyle bu zorunluluk.
Tabii, aynı banttan çıkıyor.
Tabii.
Yani fena bir araba değil.
Tabii. Maalesef Renault motoru.
Çift kavramalı dizel. Şanzıman gelecek.
EDC'dir o da Allah bilir.
O kadarını söylemiyorum ama EDC değil. Bu 7'lerim, 8'lerim de EDC'ler 6'ları.
Doğru. Mercedes 9'lara kadar çıktı.
Tabii.
Son fantazisiyle. Dediler adamlar BMW 8'leri bir geri şanzıman yapıyor. Biz 7'leri iki geri şanzıman yapıyoruz. Aynı sayıda vitesi neden ziyan ediyoruz diye 900'leri yaptılar sağ olsunlar. Enteresan. Şanzıman savaşlarını daha uzun süre şey yapacağız herhalde.
Hiç bunlarla uğraşmayan bir firma var mesela.
Aa, gerek yok zira. Elektrik.
Evet. Elektrik. Tesla.
Yaşasın elektrik. Tesla Model S Amerika'da bütün beklentileri boş çıkartarak bütün bu şeyleri kem gözlü efendime söyleyeyim diş bileyen hasetinden çatır çatır çatlayan insanların beklentilerini boşa çıkartarak Avrupalı premiumlara tokat atıyor lüks segmentte.
Evet.
Ne 7 serisi ne S serisi ne Audi A8 satışlarının yanına yaklaşabiliyor. Ve muhteşem bir araba. Bozulacak parçası olmadığı için alan insanların elinde bozulmuyor.
Aynen öyle.
Böyle de bir güzelliği
bozulmayan
var.
Amerikan arabası.
Evet. Rüya gibi.
Nasıl oluyorsa.
Hem de alüminyum paslanmazdı. Muhteşem.
Evet. Yalnız Tesla'nın bazı sıkıntıları var. Daha önce Apple'ın iPad olayında başına evet. geldiği gibi uyanık bir Çin firması tutmuş Tesla markasını Çin'de patentlemiş. Hı hı. Tesla şimdi Çin pazarına açılmak istiyor. Açılamıyor çünkü ismini almışlar. Başka isimle satmak istemiyor. Dünyadaki bilindiğini orada da kullanmak istiyor.
$32 milyon baloncuk gibi de bir küçük evet. bedel istemiş.
Bu uyanık karşısında. Çinli abimiz $32 milyon istiyormuş. Tesla ilk başta bu uyanıklık yapmış. Adama önerdikleri para $300 bin falan.
Tabii.
Yani koskoca Tesla'dan $300 bin olmaz yani. Ama adam da abartmış $32 milyon.
32 milyon volt verirler ona.
Aynen öyle. Tesla'yı cızırt diye kızartırlar adamı.
Çok fena.
Ama Tesla onu da halleder ya. Elon Musk acayip bir adam.
Doğru.
Ya şeyi dikiz aynalarını kaldırmayı planlıyormuş. Şimdi Tesla Amerika'nın cici çocuğu olduğu için şu anda Tesla ne derse oluyor.
Tabii.
Direkt kongreye başvurmuş bu yasaları değiştirin falan diye. Dikiz aynasız araba yapmak istiyorum ben. Aerodinamiği bozuyor bunlar diyormuş. Tabii, tabii. Kamera kullanalım diyormuş.
İlkel. Aynen. Çakmak da yok zaten Tesla'da.
Aynen öyle. Kamera kullanacaklarmış. Valla yasayı değiştirebilirler.
Kameranın problemi zaten kamera yıllardır kullanılıyor da şeyde hani denemelerde, testlerde. Özellikle şey söz konusu olduğu zaman, düşük ışık söz konusu olduğu zaman performans
Tesla onu da çözer. Ya Elon Musk'ın çözemeyeceği şey mi? Adam Steve Jobs gibi adam ya. Baksana.
Steve Jobs kim ya? Abi sen ne yapıyorsun şimdi? Ölümün arkasından da konuşmayalım ama Elon Musk'ın hem vizyonu hem de yapmaya çalıştığı işler çok şey insanların
adam
cebinde sınırlı kalmıyor
tüple,
yani.
Tüple tüpün içinden çok hızlı giden özel bir ulaşım aracı tasarlamış. Böyle
tabii. Ben şimdi yani bilim kurgu filmleri ona getirmeye gibi çalışıyordum tabii.
Bilim kurgu filmleri gibi ve bu olur diyormuş. İşte
olur.
İki şehir arasında uçak hızında gidilecek ama uçak gibi böyle inişi kalkışı düşmesi şeyi falan olmayacak.
İddia şu: San Francisco'dan Los Angeles'a yarım saat yolculuk süresi.
Gayet iyi.
Yani çünkü süpersonik uçaklar iniş kalkış beklemesi bir yana havalanmanın riski de tabii söz konusu. Süpersonik hıza çok kısa bir süre için çıkabiliyorlar. Bu tip kısa evet güzergahlarda ve o süpersonik hıza çıkacakları irtifa boyunca da çok lüzumsuz yere vakit kaybediyorlar. Gerek yok. Vakumlanmış tüp içinde akan şey maglev. Az yolcu kapasiteli. Şey değil. Fiyatlar astronomik değil ama şey gayet başarılı olacak. Gün içinde sefer
bize gelmez. Biz daha demir yollarının hakkını veremiyoruz.
Ama
bize gelmez ama.
Tesla'nın vizyonu dediğim gibi. Tesla'nın bu yapmaya çalıştığı şeyi biz nerede gördük? Şimdi millet cızbız edecektir. Kaliforniya neresi? San Andreas Fay'ın yanı. Yapılır mı bu? CERN yapıldı. CERN'deki deney tüpünden çok da farklı bir şey değil. İnşaat tekniğinin geldiği
CERN'deki
nokta.
CERN'deki deney tüpü 3 ülkenin altından geçiyor.
Ya. Şeyin dediğim gibi teknolojinin geldiği nokta belli. Adam zaten branşı fizik olduğu için.
Tabii.
Şeyi görüp teknolojiyi tanıyıp onu yakıştıracak yer araması.
İşi biliyor canım.
İşi bitiyor. Uzay seyahati falan. Evet. Bunlar güzel şeyler. Dediğim gibi Elon Musk önemli bir isim. Bunu
biz memleketimize dönelim. Boş ver şimdi.
Memlekete dönmeden evvel yollar biraz engebeli abi. Model S'in arkadan itişli olduğunu hatırlatır. Model X 4x4 versiyon gelmesinin söz konusu olduğunda
Model S'in 4x4'ü gelecek. Model
o da
X
gelecek.
Değil. Model X
o
ayrı. Model S'in de 4x4'ü gelecek.
Bunların alameti farikası şey arkada trunk deniyor bagaj hacmine İngilizce. Ön tarafa da frank demiş kısaltma olarak ön bagaj. Önde de arkada da bagaj, motor yok arabada.
Motorlar tekerleklerde.
Motorlar tekerleklerde. Hani Laz'ın fıkrası vardır ya. Volkswagen almış motor bozulunca gitmiş açmış bagajı önde. O motor yok hay Allah. Gitmiş arkaya bakmış bagaja. Ah yaşasın demiş. Alman yedek motor koymuş arka tarafta. Bu onun gibi. Arayıp hiç bulamayacak motoru. Değil güzel. Berbat bir fıkra ama olsun.
Neyse.
Aklıma geldi.
Seni burada mundar etmek istemedim.
Ah teşekkür ederim. Ben kendi kendimi gömeyim.
Neyse.
Bu haberi sen oku bari.
Ben şey memlekete olsun dönüyorum burada. Bırak şimdi Amerika'nın Tesla'sını. Yeni Hyundai i10 tanıtıldı.
Ayten
bizim
adam
basınımızın Ayten dediği araba.
Evet evet. Teyzem bana geçenlerde bir sürpriz yaptı. Biraz yaşı ilericedir ama gazete okumaktan kopmaz. Can dedi yeni bir araba çıkmış. Adı Zehra mıymış neymiş, yerli üretim. Dedim
nasıl
bilmem ne oluyor falan. Bir aldım ki Ayten.
Ayten.
Basıncı sürpriz. Birkaç harf hatası olur. Öyle
olabilir. Ya biraz büyütmüşler i10'u. Neredeyse B segmenti boyutlarına gelmiş. Hani o kadar büyük değil yine de uptan falan büyük.
Tabii.
Güzel de olmuş. Ben beğendim. Fena bir araba
i10'un
değil.
i10'un atası Hyundai Atos ve Hyundai Atos Prime.
Atos'tan falan çok daha güzel
işte
zaten de.
Onun fotoğraflarına bakacak olurlarsa hele ki Atos Prime'ın arabanın ne kadar iğrenç bir tasarımdan bugüne geldiğini görüp şey yaparlar. Hani Totos'una tekme vurulmuş köpek yavrusu gibi duran.
Aynen öyle.
Şeyi
biçimsiz.
Kapı kolları şey kadar, kavun kadar olan rezil bir arabaydı. Ama Hyundai tasarım yapmayı öğrendi yaşasın ki.
Evet.
İnşallah LED'leri de kaldırırlar.
Peter Schreier sağ olsun.
İşte ön farlardaki gündüz LED'lerinden de kurtulurlarsa sanki süpermarketten alınmış da monte edilmiş gibi duruyor arabalara.
Şeyde valla Türkiye'de üretilecekmiş. Bayağı güzel. Türkiye için de iyi. Ve Hyundai bu arabanın üzerinde duruyor. Önceki i10'u mesela yapmış olmak için yapmışlardı
harcadı
resmen.
Harcadı gitti tabii.
Yani arada kaynadı gitti.
Yani
bunu bayağı bir
eski i30'la yenisinin arasındaki farkı görecek olursak
aynen öyle.
Çok şey beklemekte fayda var ki Picanto çok güzel bir arabaydı Kia.
Geçelim.
Geçelim, yine uzaklaşmayalım, yurdumuzda kalalım. Toyota, yerli üretimin bir dönem medarı iftiharı olan firma, şimdi kendi vatanından çok enteresan sportif şeyler getiriyor bize, haberler getiriyor.
Şimdi GT86 Subaru'yla ortak geliştirilen proje, Toyobaru deniyordu hatta bir ara.
Suyota olmasın.
Aynen. Şişirir binerisi, ne güzel.
Ne güzel.
Neyse. Şimdi GT86'ya bir abi bir de kardeş gelecekmiş. Hı hı. Şimdi model ismi vermekten kaçınıyorlar ama.
Biz anlıyoruz.
Işte, biz anlıyoruz. Abi
biz
model.
Biz Sine 5'i şifresiz de biz
evet.
Anlıyoruz. Tabii.
Abi model Supra'nın muadili olacak. Eski Supra'nın. Kardeş model de MR2'nin muadili olacak. Valla çok güzel olur.
LFA arkadan ile çekişli neler yapacağını olacak. Gösterdi Toyota zaten.
Aynen öyle. Arkadan önce. Çekişli olacak.
Tabii.
Büyük ihtimalle atmosferik olur motorları.
MR2'de Volkswagen Blue Sport'un tepesine
muadili
biner.
Olacak. Ekşir. Tepesine binecek.
Tabii. Toyota güzel şeyler yapabiliyordu. Celica'sı en son çok güzel bir arabaydı ama bitirdiler. Ne hikmetse Toyota'nın sıkıcı böyle beyaz eşya gibi marka olması gerektiğine karar verdi.
Evet, evet.
Yöneticileri.
Nedense böyle daha kötü bir firma olmalıyız. Hadi işi bozalım.
Evet.
Şeyine giriyorlar.
O mühendisleri hayır kurumlarına yönlendiriyorlar şimdi. Vay halimize, dünya kötü bir yer.
Evet.
Kia B segmenti konseptini Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. Önümüzde de o var. Yoğun otoseyir programları, gündemleri yine izleyicilerimizle
evet.
Takipçilerimiz
bol bol
bekliyor.
Yeni model anlatacağız.
Bıkacaklar bizden. Hyundai ile Kia ortak olduğu için bunlar hep dip dibe haberler. Bizi de ilgilendiriyor.
Arka arkaya geliyor.
Tabii.
Ya bu araba işte yeni Rio'nun nasıl bir şey olacağı ile ilgili ipuçları veriyor. Şimdilik sadece bir konsept. Zaten
tabii.
Şu anda gösterilen bir şey yok. İki tane, biri önden biri şeyden çizilmiş çizim var. İçten çizilmiş.
Ama şu bir gerçek ki Kia Peter Schreier geldiğinden beri bütün eskizleri birebir üreten bir firma oldu. Çıkan hiçbir model hayal kırıklığı oluşturmuyor. Kaplan burnu tasarım dili, efendime söyleyeyim. Sportage'ın tasarımı.
Canım. Tasarım tabii. Konusunda çok iyi.
Sportage'ın tasarımı ilk çıktığı zaman hadi oradan demişti herkes. Araba birebir çıktı. O yüzden eskizlere daha bir böyle ceket ilikleyerek bakmakta fayda
direkt
var.
Konseptleri üretiyor yani Kia.
Aynen. Aynen ama konsept yine de. Sürpriz yapma hakkı kendinde.
Tabii.
Konseptini görüp de çok beğendiğimiz, Türkiye'de fuara sadece silüeti gelen maalesef Honda Civic Tourer. Tanıtıldı. Enteresan özelliği şeyi olması. Arka kısmında burulma çubuğu kullanmakta ısrar ediyor Honda. Fakat burulma çubuğunun handikapını adaptif amortisörlerle değişen evet. Yük...
Geçen hafta bunu anlattık zaten biz.
Tabii.
Arazi şartlarına ve yük durumuna göre amortisörlerin sertliği, darbe yemişi otomatik olarak ayarlanacak.
En kritik olan değer yük durumu, çünkü arabanın zaten station wagon olması hasebiyle yüklenmesi söz konusu.
Tabii.
Çok çocuklu kullanımı, yüklü kullanımı olması söz konusu. Tasarımı da aerodinamik.
Ben Civic. Çok beğendim.
Steam'e benziyor, biraz basılmış.
Ben de çok beğendim. Bana birazcık şeyleri hatırlattı. Honda'nın Türkiye'ye pek gelmeyen, Amerika'da filan satılan bu şey modelleri, tek hacimli. Modelleri
i̇şte Stream
vardı.
Vardı Türkiye'ye en son gelen. Civic Stream. Onun biraz daha basılmışı. O zaten
Stream'in
basık.
Yenileri var mesela yurt dışında.
Adını hatırlayacağım da gelmedi.
Doğru. Çin'de falan çok satılıyor mesela.
Amerika'da
Odyssey.
Çok...
Odyssey. Onlara evet. Benziyor mesela. Birazcık. Ve
biraz
güzel olmuş.
Da çalışmaya devam ediyorum. Yaşasın.
Güzel olmuş. Ben beğendim. Dizel motorlusu da şey yapacakmış ama işte Toyota'nın bir kardeşi de Honda. Dizel yapıyoruz ama otomatik yapmayız. Alın
evet.
Size işkence.
Tabii.
Millet Avrupa
aslında
piyasasında dizel otomatik
yapıyoruz,
diye.
Otomatiği de yapıyoruz ama ikisini birleştirip bize satmayız.
Aynen öyle.
Çok enteresan. Avrupa'yı önemsemiyorlar çünkü Avrupa onları önemsemiyor. Türkiye'yi de pazardan saymıyorlar. İnşallah Türkiye'yi de özel şey gösterirler. Özel ihtimam gösterirler çünkü hak ediyoruz. Yani bu şeyi, bakışı. Türk tüketicisi ne istediğini bilen, kaliteyi anlayıp ayırt edebilen bir tüketici. Bakalım. Az evvel şeyden bahsetmiştik tabii. Suzuki'nin 3 silindirli turbosundan bahsetmiştik. Şimdi aynı motor tipini bambaşka bir arabada göreceğiz. Türkiye'ye elektrikli arabalar gelmeye yüz tuttuğu zaman, ilk böyle haberler çıktığı zaman tabii herkes bir ümitlendi. Acaba işte vergilendirmesi nasıl olur? Uygun olur mu? Elektrik çevreci arabadan hiç vergi alınmaması falan söz konusu olur mu? Opel, GM, sivri zekalılar bulabildikleri en küçük motor 2 litre sıralı 4 olduğu için Opel Ampera'ya ve Chevrolet Volt'a şeyi takmışlardı. 2 litre sıralı 4 silindirliği takmışlardı. Ama bizde 2 litre maalesef hiç görmüyor. Araba 2 litre, tabii benzin, motor tekerleklere bağlı olmamasına, jeneratör olmasına rağmen ve çok da verimsiz olmasına rağmen bu iş için lüzumsuz yere çuvalla vergi ödeyip Chevrolet Volt'un fiyatı 120 bin liraya mı geliyordu neydi? Fuarda fiyatı ne kadar olduğunu soran herkes arkasına bakmadan kendini karşı standa atıyordu. Karşıda da Citroen mi vardı? Ne? Aynı salona koymuşlardı yanlış hatırlamıyorsam. Kendini orada buluyordu. Ben de o şekilde sekenlerden biri olduğum için aynı refleksi gösterip hatırımda kalmış. Yaşasın ki şimdi 3 silindirli turbo 115 beygirlik bir motoru sokulması söz konusu elektrikli GM ailesine. Bizdeki vergilendirmeden yine mağdur olacaklar ama daha az mağdur olacaklar. Hiç olmazsa 2 litre gibi değil.
Yani o 1 litre falan olacak o motor.
Tabii 1.4 altından vergilendirilecekler. Evet. Ama yine vergilendirilecekler.
Keşke. Menzili artacakmış. Güzel yanı
tabii,
o.
Tabii.
Motor daha verimli. Özellikle hani range extender olarak kullanılmaya tabii daha müsait.
Ama tabii start stop tekniği şey olursa, yine uygulanırsa turbo için çok daha hayırlı olmayabilir.
Ama elektrikli de zaten trafikte elektrik modunda çalışır.
Tabii. Yani start şey stop olmaz. Çok sık şey olmaz. Gaz pedalını yine tam gaz verildiği zaman, gazda %70'ten fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam, basıldığı zaman ani kalkışlarda elektrik şeyi açıyor. Şey, benzin motorunu açıyor.
Voltaj yapıyor çünkü.
Yani o tarz
trafikte kullanım... kimse %70 basmas zaten. Azıcık azıcık. Efendi gibi minibüs, basar. Arabayı şoför, bağırtmaz.
Minibüs şoförleri tanıyorum.
Evet. Bunu severek yapabilecek. Sen ne dedin? Türk insanı arabadan anlar.
Tabii. Evet.
Çalışkandır, doğru, ahlaklıdır değil mi?
Hmm, doğru. Evet. Peki... Jaguar önden çekişli küçük veya kompakt sınıf bir araba hazırlığı peşinde. Geçen gün daha kulağını çınlattık Jaguar'cıların gördüğümüz dizel E-Type, E-Type diyorum özür dilerim, X-Type ile. Yurt dışında bidonun stationları var, Türkiye'ye Allah'tan gelmedi, pek görmüyoruz. Önden çekişli...
Süslü Mondeo.
Tabii, önden çekişli station wagon ve Jaguar. Yani bu şeye benziyor, sedan Ferrari'ye benziyor. Yani ne kadar Porsche'yi görsek de farklı bir şey. Şimdi küçük veya kompakt araba. Aston Martin Signet.
Ya herkes onu söylüyor da Jaguar akıllandı. Öyle bir salaklık yapmaz.
O salaklık değil, bilakis şeydi ama. Yani kitabına uyma çalışmasıydı.
Şimdi Jaguar hem kitabına uyduracak hem de bu işten para kazanacak. Jaguar büyük ihtimalle ya küçük ya da kompakt. Ama küçük derken Signet gibi öyle bilinmeyecek kadar küçük değil. Tabii. Yani bir Polo muadili. Hı hı. Yani Polo değil de bir Audi A1 muadili veya Mini'ye muadili.
Audi A1 muadili tam olarak.
Veya Mini'ye muadil bir araba olacak. Veya işte Fiyat A3'e 500'de gibi veya evet, A3'e muadil.
Doğru.
Atıyorum BMW 1 serisine, Mercedes A serisine.
Alfa Romeo Giulietta'ya muadil. Pardon, muadil. Onu bitirecek. Aynen öyle. Çok başarılı olduğu için.
Aynen öyle. Öyle bir şey yapacak Jaguar. Önden çekişli olacak. Onların hepsi zaten öyle. Ne? Bir BMW 1 serisi kaldı. O da yakında değişecek, gidecek. Şimdi hem emisyonları düşürecekler bu sayede. Çünkü 1.6 motorlu, hatta turbo falan da şey yaptığını da 1.4, 1.2 motorlu.
1 litre belki.
Tabii. EcoBoost. Küçük küçük motorlarla araba üretecekler. Hı hı. Artı bir de o segmentte Jaguar hiç yok. Yani Jaguar diyor ki ben BMW'ye, Mercedes'e, Audi'ye rakip bir firmayım diyor ama işte onların ürettiklerinin yarısını üretemiyor.
Tabii. O sektörde hiç olmaması da gerekiyor. Lotus da yok o sektörlerde, efendime söyleyeyim. İşte Caterham de yok. Bunlar sokulmaması gereken niş markalar olarak kalsa
öyle biz daha Jaguar mutlu oluruz da. Jaguar onu kabul etmiyor. Jaguar diyor ki ben İngiltere'nin Mercedes'iyim diyor.
Bentley SUV'ye benziyor bu hadise. İşte yani markanın kendisine sorduğumuz zaman şey yapmıyorlar. Kendilerini her
neyse,
yere yakıştırıyorlar.
Neyse alternatif olması iyidir ya. Fena mı?
Bakalım.
Lüzumsuz belki alternatif. Güzel bir şey yaparlar.
Lüzumsuz zamanında, alternatif olmasın da.
Zamanında sözünü kestim. Şeyde BMW 1 serisi çıkacağı zaman da küçük BMW mi olur demişti herkes. Bak oldu.
Oldu ama işte kimse sevmiyor.
Neyse. Ben seviyorum. Güzel araba.
Peki peki. Sen dizelini sev. Audi'nin yeni konseptleri de Frankfurt Fuarı'nın gelmesiyle beraber şey oldu, gün yüzüne çıktı. Fuarda hepsini yakından inceleyeceğiz, mıncıklayacağız inşallah. Ama tabii biz bunları rüyamızda yapacağız. Avrupalı gazeteciler
evet,
gidip başlarda canlı canlı görecekler. Biz onların
belki Levent abi bizi Almanya'ya gönderir.
Levent abi bizi Almanya'ya götür. Evet. Yani çağrımızı yapıyoruz. İstiyoruz, çok istiyoruz takipçilerimize daha taze haberler, daha bizden haberler vermeyi.
Şu beyaz hoparlörleri rehine versek aslında şey yapabilir miyiz?
Onları biz
kaça okuturuz biz bunları?
Hediye paketi diye şey yapsak mı acaba? Onları götürüp de hani biz almışızcasına sonra Almanya'dan da şey kalırız, uzak kalırız. 4 haftalık bir otoseyir gündemsiz şey geçer.
Ama uzun sonrası bomba olur. Neyse. Biz konuya dönelim.
Hain planlarımızı mikrofon dışında yapmaya özen gösterelim. Evet. Dinleniyor olabiliriz şayet.
Evet. Audi'nin hain planlarına dönelim biz. Audi daha önce Quattro konseptini bir tanı bir
yanlış
göstermişti.
Yanlış mı okuyorum? Deminden beri okuyorum da acaba gözüm mü yanılıyor diye saçma sapan rakamlar yazıyor burada. Sen bir
yok, gayet şey yaparsın, mantıklı rakamlar yazıyor. Ya Audi Quattro konseptini daha önce bir tanıtmıştı. Tabii. O araba Audi A5, A4, A5 platformu üzerinde
Skoda Rapid Spaceback'e benzeyen.
Aynen öyle. Ama çok güzel bir arabaydı
çok
yine.
Güzel. O da güzel bir araba, ben beğeniyorum.
Şimdi bakmışlar böyle A5 zaten sportif var. Hani daha olmayan bir şey yapalım demişler. Yeni Quattro konsepti A6 platformunu kullanacakmış. Kaputunun
bununla
altında 4 litrelik
motor,
4 litrelik V8 motor, 600 beygir güç verecek. Deli gibi de gidecek, 4 tekerlekten çekişli. Tabii bu ne zaman üretilir? Yani seri üretime geçer mi? Ne zaman geçer?
A5 yerine A7'yi vuruyor da diyebilir miyiz bu durumda?
Yani A7 tam vurmuyor da A7'nin tek kapılısı gibi bir şey olacak yani. Ama bayağı daha sportif bu çünkü tavanı falan da basık böyle. Tabii. A7 yani ne kadar sportif de olsa bir sedandır.
Sportif bir A8 olabilir.
Aynen bence. Öyle. Güzel bir araba. Doğrudan BMW 6 serisi kupeye rakip olabilecek bir araba.
Bir de bunun elektrik çarpılmışı var sanki.
Evet, bir de Audi Quattro Sport e-tron konsepti diye bir şey çıkardılar. Bunun öyle fazla detaylı zaten bir şey yok da.
Zaten Frankfurt'ta detay verecek
göreceğiz.
Bir şey yok.
Hiçbir elektrik şey yok ortada. Da ismi var sadece. Araba. Böyle bir şey gelecek deniyor. Tamamen elektrikli 700 beygir gücünde olacak. Deli gibi bir şey olacak.
Evet. Tam olarak deli gibi. Mercedes'in yaptığı şovu. İşte Tesla Mercedes ortaklığının meyvesi SLS'in elektriklisiydi. Bu da Audi Volkswagen cephesinden bir şey. Evet. Karşı yumruk. Bakalım. Bu savaşın kazananı biz olacağıza benziyor. Her iki firma da gövde gösterisi yaptıkça. Ama tabii biz yine kendi karasularımıza dönelim. Şöyle bir Frankfurt'a, Almanya'ya gitmeden evvel kendi etrafımızı yoklayalım. Renault Latitude makyajlanıyor. Latife.
Evet.
Makyaj resmini
Samsung
gördüm.
Samsung SM5.
Samsung SM. O bizim yerli öz malımız değil mi? Aşk olsun.
Değil.
Renault. Koreli miymiş yani şimdi? Üstüme iyilik, sağlık. Neyse. Makyajlanmış. Çok elit olmuş. İlk 5 saniye boyunca arabanın tasarımını çok beğendim. Çok şık buldum. 5 saniye sürdü. 6. saniyede BMW Gran Coupe M6'nın birebir aynısı olduğunu fark ettim. O kadar benziyor ki ön tasarımı, hele ki şey basına servis edilen fotoğraf açısından.
Bana da şey çok Panjur'u bir ara üretilen Renault Safran'a çok
bravo,
benzer
bravo.
Geldi.
Tabii. Aslında BMW Gran Coupe de Renault Safran'a benziyor. Şimdi
Renault,
tekrar düşününce.
Renault Safran hepsinin atası.
Tabii. Hatları şey itibariyle, yuvarlaklığı itibariyle şey de çok benzemiş. Peugeot 508'e de çok benzemiş.
Evet, tabii.
İyi satan arabayı herhalde şey yapıyorlar, birazcık öykünüyor.
Valla güzel olmuş. Güzelliği aslında tasarımı falan öyle çok da benim umursadığım bir şey değil.
Latitude
zaten öyle
altı.
Çok tabii. Şey değildi. Kaputunun
zaten
altı
iğrenç bir
önemli.
Araba, bir şeye benzemiyor. Nissan Altima. Sonradan kafası gözü yarılmış, Renault logosu çakılmış hali. Ama şey...
EDC şanzıman
elimiz mahkum, tabii.
Seçeneği gelecek.
Doğru.
EDC hem konforlu hem ekonomik performanslı. Çift kavramalı, robotize güzel bir şanzıman.
Kavramlı.
Kuru olsun yine de güzel. Çok hızlı kavradığı için fazla vurmuyor.
Dayanıklılık açısından yokuşu, inişi bol yani, olan bölgelerde yine de çok tavsiye etmemekte fayda var. Çünkü Latitude ağır bir araba. Yani Megan gibi değil. Megan da çok iyi çalışıyor. Latitude ağır, bir de geniş olduğu için içine sığabilecek insan potansiyeli. Biz Türk tüketicisi arabadan
tabii,
almayan kalitesini bilen
içine
5-6
kişi binince 7, iyice şey yapacak.
5 artı kişi binince diyelim biz ona. Şeyi,
bir de 1.6 litrelik turbo destekli. Hı-hı. Benzinli motor gelecek. 180
süper.
Beygir falan.
Aynı Ford motoru.
Aynen
gibi.
Öyle.
Kafa kafaya.
Güzel olacak.
Güzel güzel. Latitude makyajlı. BMW yani M6 alamayanlara şey.
Şeyde çoğu insan mesela bunu tam çözemiyor. Demin sen söyledin, ben daha açayım. Yani bu şanzımanların, ne bileyim ben, diferansiyelin falan, yani arabanın tüm çekiş sisteminin dayanması. Mesela herkes şey yapar, filanca şanzıman şu kadar torka dayanıyor, bu kadarına dayanamıyor diye.
Tabii,
yani
motorun
şundan üzerine
değil.
Dayanmıyor
tabii.
Diye. Orada arabanın ağırlığı da önemli.
Tabii.
Yani şöyle düşünün, hani bir ip var, bu ip arabanın aktarma organları. Hı-hı. Bir tarafta siz çekiyorsunuz.
Tabii.
Çektiğiniz yük ne kadar ağırsa o ipin gerilimi de o kadar fazladır.
Ne kadar
fazla zorlarsanız o kadar şey yapar.
Ya şey...
İpin kopma ihtimali o kadar artar.
Ben şöyle anlamıştım vaziyeti, hani beygirin arkasına siz şey bağlarsanız, halat bağlarsanız, onu da çok kalın olmayan halat bağlarsanız, onu da duvara rapt ederseniz halat kopabilir. Ama beygirin arkasına siz pamuk ipliği bağlayın. O pamuk ipliğini de pimpon topuna bağlayın. O şey kopmaz, ip kopmaz.
Aynen öyle.
Arabanın motoru şanzımanı kuvvetli olduğu kadar o gücü yere aktarabilmesi, o güçten ne kadarını tabii kullanabilmesi
yani
de önemli.
Aynı şanzıman, aynı motor, aynı şanzıman Volkswagen Polo'da mesela gayet uzun ömürlüyken Volkswagen Passat'ta
o kadar da uzun ömürlü olmayabilir.
Aynen öyle. Tabii. Gayet arıza yapabiliyor. Ondan sonra vay niye bu şanzımanlar böyle.
Tabii.
Aynı şey şimdi bu Latitude için de geçerli. Hı-hı. Megane'da çok gayet iyi çalışıyor. Güzel çalışıyor. İşte Clio'ya da gelecekmiş. Clio'ya da şey yapıyorlar. Ama Latitude'da bilmiyoruz ne olur. Ha, evet. Belki bir takviye yaparlar ona.
Bakalım. Bakalım.
Belki de ıslak versiyonu gelir.
İnşallah öyle olur. Çünkü aklın yolu bir. Hele ki sıkışık şehir trafiğinde.
Geçelim.
Önemli olacaktır. Ha, bu çok süper bir şey. Ben bunu da bir an evvel indirip kendi deneyimlerimi aktarmak isterim. Bir an önce kullanmak istediğim bir şey. Uygulama. Audi kullanım kılavuzunu rafa kaldırma peşinde. İnsanlar çünkü kimsenin okumadığını anladı. Arabayı alanların. Şey olmadığı için, okunmadığı için de birçok insanın bu konuda sıkıntı yaşadığını fark ettiler. Yani arabanın direksiyonunun solunda aşağılarda bir düğme var ama ne işe yarıyor? İnsan bilmiyor. Basmaya da 100 bin euro verdiği arabası da birazcık cesaret istiyor doğrusu.
Tabii.
Gerçi o payık amacı da çocuğa da sorulabilir. Gerçi onlar her tarafa bastıkları, kurcaladıkları için onlar kesin öğrenmişlerdir bütün düğmeleri.
Ya bu bir iPhone uygulaması. Daha doğrusu iOS uygulaması. Android'e de gelmesi bekleniyor. Telefonun kamerasıyla arabadaki herhangi bir düğmeyi mesela çekiyorsunuz, size hemen onu tanıyıp işte bu düğmeye basarsanız şu olur diye gösteriyor. Tabii. Onun haricinde mesela kadranda bir ışık yanıyor, sönüyor. Onu gösteriyorsunuz. Diyor ki arabana şu olmuş.
Bu ışığı ne işe yarıyor?
O ışık neyi tabii gösteriyor? Yani nerede arıza var, nerede hata var? İşte hararet mi yaptı, suyu mu bitti?
Tabii tabii.
Daha güzeli farz misal arabanın suyu azaldı. Kaputu açıyorsunuz, motoru çekiyorsunuz. Size orada nereye su koyacağınızı, suyu nereye ekleyeceğinizi gösteriyor.
Yani direksiyon hidroliğinin pembesine su döküp de mağdur olmuyorsunuz.
Aynen öyle. Güzel bayağı.
Çok güzel.
Maalesef
ben çok beğendim.
Şu anda sadece Audi A3 ve S3 yeni kasa A3 ve S3'te kullanılıyor.
MQB şeyi.
Aynen öyle. Eyvallah. Bir de bunun sadece Almancasını bulabildim ben. A1'de kullanılan versiyonu varmış. A1'de şey yapıyor. O biraz daha ilkel. O daha önce çıkmış. Onu da bir denemişler. Tutunca A3 için tam teşekküllüsünü yapmışlar. 300 noktayı tanıyabiliyormuş arabada.
Zaten ne kadarını merak eder ki insan
yani,
bu bakış
hani
açısından.
Yani acil durumda mesela bir anda yolda giderken tabii, tabii bir şeyler böyle parlamaya başladığı anda kadranda hemen çekip, çünkü kullanım kitapçığı ne kadar düzenli de olsa birkaç yüz sayfa onun içinde bulana kadar
yeni araba alma hevesiyle benim gibi kemik kafalı olup da başından sonuna kadar okuyup satır satır ondan sonra da mutlu olan insanlar az.
Evet, şirket, senden başka yok.
Şirket estağfurullah. Şirket arabası olarak da tercih ediliyor bu modeller. Özellikle çalışanların altına arabayı hani çok kısa süreli alıp da daha sonra teslim edecek olanların başına herhangi bir şey geldiği zaman abuk subuk. Çünkü MMI sistemi var. Teknoloji dolu bir arabadan bahsediyoruz artık güncel tabii modellerden bahsederken. Onların işine epeyce yarayacaktır bu sistem. Ben çok hoşlandım. Keşke şey Google Glass'a da entegre edilse. Yasaklanmasa da Google Glass.
Olabilir o da.
İleride
göreceğiz.
Düştüğü zaman
belki Mercedes BMW de Google Glass'a yaparlar. Öyle bir şey. Audi'ninki ilkel kalır.
Yani.
Göreceğiz. Hyundai Elantra'ya
kendi Glass'ını yapar. Onu iki kat pahalıya satar.
O da olabilir. Böyle üç köşeli yıldızlı filan.
Bak, yeteri kadar uzun süre şaşı bakınca Mercedes yıldızı görünüyor. Ortasında.
Hyundai Elantra makyajlanıyor. Hmm. Dizel motor seçeneği eklenecekmiş. Elantra'da dizel motor yoktu.
Doğru.
Şeyde vardı, i30'da vardı. Elantra'da yoktu. Aynı motor. 1.6 litre.
Aynı
işte
araba. Sadece arka aksı
aynı
vardı.
Aynen öyle. Birinin bagajı büyük ama aksı kötü. Birinin bagajı küçük.
Kötü demeyelim de şey yeteneksiz.
Yeteneksiz.
Öbürü çok
kifayetsiz.
Kolu. Kifayetsiz. Elantra.
Valla makyajda çubuklu pek böyle bir kozmetik değişiklik fazla yok.
Yani satın alma tercih etkilisi şey mi yapacaklar
kullanıcıların? Dizel almak istiyorlarsa tabii ki.
Ama yok, benzinli almak isteyip de tipi değişecek, değeri düşer arabanın dedi.
Valla çok fazla
makyaj değil gibi gördüm ben.
Çok fazla etkileyecek bir
yani
şey yok.
Makyajlı olduğunu uzun süre bakınca anlayabiliyoruz.
Yani Elantra makyajlanıyor demeseler ben anlamazdım.
Aynen. Ben de aynı fikirdeyim.
Neredeyse aynı araba. Sis farları falan değişmiş.
Ne takmış bu adam sis farı diye diye. Elir bakarım makyaj olduğu belli olmayan.
Aynen sanki öyle.
Aksesuarmış gibi.
Geçelim.
İşlem. Uuu bu sefer çok sert bir geçiş oluyor anladığım kadarıyla.
Böyle patlamalı.
Bizim darbe fantazimizden sonra palet sesleri uzun zamandır duymuyorduk. Dangır dangır dangır. Rus tankı mı Amerikan tankı mı? Sen hangi ekolden gelirsin Emre abim?
Valla Rus tankı daha modern.
Ben ya tank şasesi zaten çok şey olduğu için, ilkel bir şey olduğu için. Ben sağlamdan yanayım. Bilmiyorum eski teknoloji. Abrams gerçekten çok egzotik bir
şimdi
şey.
Üretim. Rusya, biz haberin kendisini söyleyelim de, Rusya Amerika'yı dostça bir tank biatlonuna davet etmiş.
Yani Türkçesi demiş hodri de, meydan mı oluyor?
Hodri meydan oluyor. Biatlon aslında bir kış sporu.
Tabii.
Dağda kayakla işte bir süre kayıyorlar, ondan sonra duruyorlar, hedeflere ateş ediyorlar, sonra biraz daha kayıyorlar filan.
Tabii, tabii.
Böyle bir şey. Şimdi bunu tankla yapacaklar. Arazide...
Hem tırmanma hem kayak.
Aynen öyle. Arazide, bozuk arazide işte belirli bir parkuru geçecekler. Ondan sonra işte hedeflere en kısa sürede ve en isabetli şekilde ateş etmeye çalışacaklar. Ondan sonra yine bir yerlere gidecekler filan falan. Parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışacaklar. Rusya'nın T-90 tankı ile Amerika'nın M1 Abrams tankının kapışması bekleniyor. Göreceğiz.
Tanklar çok enteresan araçlar. Aşırı ağır kütlelerini taşıdıkları için, paletler vasıtasıyla da sağa sola batmadan taşıdıkları için çok enteresan fren mesafeleri var ve şeyleri var. Hani inanılmaz yakıt tüketimleri, inanılmaz güç sarfiyatları var. Elektrik motoru sistemlerinin rüyası esasında tank platformu. Çok ağır, abartılı torklarını sıfır devirde itibaren veren ve karmaşık şanzımana gerek bırakmayan elektrikli palet idaresi.
Artı elektrikli motorun şöyle de bir güzel tarafı var. Suyun içinde de gider.
Ya tabii. Hava almasına gerek yok. Doğru. Burnunu tıkayıp istediği kadar derine dalabilir tank kumandanı.
Su geçirmiyor sonuçta.
Tabii. Diğer tanklar mecburen havaya şey uzatmak zorunda. Şnorkel uzatmak zorunda. Şnorkelin yettiği kadar derine dalabiliyorlar. O açıdan bunlar dinozor tanklar. Tank zaten savaş arenasında birçok otorite tarafından en lüzumsuz aracı olarak gövde gösterisinden başka bir işe yaramayan oyuncak gibi bir şey.
Ama Battlefield 3'te çok zevkli. İşte gümbür gümbür.
Tankın gerçeğini kullanan insanlar tabii pek o kadar şey değil. Tank şoförü arkadaşım vardı da kokpitteki deneyimlerinden pek hoş bahsetmiyor. Her fırsatta anlatmaktan da geri durmuyor.
Neyse. Bu yaştan sonra tank şoförü olamayacağız zaten. Geçelim.
Ama tanklardaki teknolojinin bize intikali söz konusu. İşte şeyi ağır kütlenin idaresi, süspansiyon sistemi, darbe yemiş teknolojileri, otomobillere de yansıyabilen güzel sistemler, metal dayanımları, zırhın tasarımı falan. O nedenle ben ilgiyle takip ederim askeri teknolojileri. Bu da güzel bir şey olur. Bize izlemek çerez olur. Yaşasın ki BMW M4.
Evet.
M3 bitmiyor. M3 coupe olarak bitiyor. Evet. Sedan'a devam edecek büyük ihtimalle.
Bu haberi yalnız başından söyleyelim. Bu istek üzerine yapılan bir haber.
Evet, evet.
Levent abi M4 çıkmış söyleyin ha dedi.
Tabii.
Biz de söylüyoruz.
Biz onu davet ettik misafir olsun diye ama acelesi vardı maalesef. Katılamadı. Evet. Biraz geçe kaldık. O yüzden onu daha sonra ikna etmeye çalışmalarımız sürecek bizim gündemimize de misafir olması için. M4 çok güzel.
Ben beğendim.
Birçok insan beğenmedi. Birçok insan burun kıvırdı ama ben çok beğendim. Yanında solungaçlarıyla beraber, sıralı 6 silindiri çift turbosuyla beraber. Ama yine kaputunda...
Teknik detaylar belli değil henüz.
Büyük ihtimalle şey
biz bunu
olacağı söyleniyor.
Şimdi araba Pebble Beach'te tanıtılacak. Şu anda tanıtılmış olabilir. Biz bunu çünkü daha önceden hazırladık. Yani biz yoldayken filan şey yapmış olabilir.
Kulağındaydı bıraktığımızda.
Veya siz bunu dinlerken tanıtılmış olabilir. Bir yerlerde artık görürsünüz teknik detaylarını.
Saat farkıyla beraber.
Biz bu haberi hazırlarken belli değildi henüz.
Bir önceki M3'ün alameti farikası kaputunun üstünde Power Dome adı verilen V8'in kaputa sığmamasından dolayı bir küçük şey vardı. Kümbeti vardı. O da var.
Aynı aynı.
Tasarım
arka difüzör filan falan. Tabii. Eski M3'le birebir aynı.
Onlar şey değil işte. Aksesuar değil. İşe yarıyor. Birçok insan anlamadığı.
Gerçek difüzör.
Tabii. O çıkma motor kaputunu alçak tasarlamak istedikleri için orada.
Aynen
motor
öyle.
İçeri sığmadığı için. Difüzör aerodinamik şeyi azaltmak için. Sürüklemeyi azaltmak için. Arkaya yoksa tabii kartal konmuş kadar bir şey. Çamaşır askısı DTM kanalı koyabilirler. GTS'de yaptıkları gibi. Ama koymuyorlar. Onun yerine difüzörle çözüyorlar.
Evet.
Güzel araba inşallah.
Daha fazla bunun bahsederiz önümüzdeki gündemde.
Tabii, bakalım ne kadar karbon fiber ne kadar alüminyum.
Tabii. BMW'nin... Tavan komple karbon fiber zaten de. Şimdi
daha geri kalanına da karbon şeyi yansıyabilir. Kapılara belki, çamurluklara bile. Karbon fiberle güçlendirilmiş plastik. Çünkü çok şey, BMW'nin üzerinde durduğu, maliyetini düşürmeye çalıştığı teknoloji. Macit. Macit de istedik gelmedi ama şey, bu da ona gönderdiğimiz haberimiz olsun. Cadillac'ın yeni konsepti. Yaşasın ki eli yüzü düzgün. Bizim daha evvel iptal ettikleri projede kulaklarını çınlattığımız, benim en çok sevdiğim Cadillac olan 1966 model Eldorado'ya, 67 model Eldorado'ya çok benzeyen Sierra konseptinin yenisi, yeniden ele alınmışı El Mirage. Mercedes S Coupe'ye kafa kafaya rakip.
Hatta daha da belki büyük bir şey.
BMW 8 serisine.
Valla çok büyük. Kocaman bir şey. Yani burnu tek başına zaten bir kompakt araba kadar neredeyse.
Audi A9'a bile rakip olabilir.
Evet, geldiği zaman.
Şeye,
ama A9 sedan olmayacak mı?
Veya şey, yok. A9 yine A7 gibi çok kapalı kupe olacak.
Bu doğrudan kupe. Tek i̇şte, kapalı kupe.
O da alternatif olur.
Tabii. Ya yani güzel o, bir araba.
O klasman da kapı sayısı artık şeyi yitiriyor, önemini yitiriyor. Çünkü arabanın rakibi biraz daha zorlarsa şey giriyor. Aston Martin Rapid giriyor
tabii
içine.
Tabii. Ama ya kapı sayısı yine önemli. Burulma direncini şey yapıyor bir noktadan sonra.
Yani zaten şeyi açtıktan sonra, 2 tonu geçtikten sonra çelik desteklerin falan kapı sayısının çok da şeyi kalmıyor. Çok da önemi kalmıyor. Küçük arabalarda doğru, orta boy arabalarda da doğru keza. İşte A5 ile A4'ün farkı gibi ama şeyde yani S kasa vallahi boyutunda.
Ben bu Emirage konseptini beğendim. İşte güzel bir araba
ben
olmuş.
Ben hastasıydım Ciel'in. Ama bu daha da güzel.
Vallahi ne bileyim ben, kullanışsız bir arabaya benziyor.
Amerikan standardı. Ne yapacağız o kadar gemi kadar arabayı? Hangi sokağa, nereye park edeceğiz?
Çünkü aynen öyle.
Arabaların çok büyük boy ortalaması belli, genişliği belli.
Çok da yakar. Dizeli gelirse alınabilir.
Dizel Amerikan da tam fantezi olur. Evet. Belki hibridi çıkar.
Niye şeylerin bile dizelleri var ya, o kamyonetlerin, F-150'lerin filan.
Onların var zaten de insanlar onlara küfür ederek alıyor. Hiç istemeye istemeye para veriyorlar.
Akıllara ermiyor.
Bakalım. Amerikan tasarımı olduğunu, GM olduğunu yine hatırlatıyorum ben.
Evet, şimdi...
Dizel dedin.
Tam Türkiye'ye göre bir haber.
Evet, evet.
Böyle bol gazlı.
Tabii tabii.
Kuru fasulyeli.
Verelim gazı. En doğalından hem de olsun. TGI. TSI dedik, Volkswagen TDI dedik. TGI geliyor yeni şey. Yeni kısaltması. Doğalgaz.
Volkswagen doğalgazla çalışan motorlar geliştiriyor. Bunlar yani sadece doğalgaz değil, bi-fuel deniyor. Tabii. Hem benzinli hem doğalgazla.
Fabrika çıkışı tüplü abi.
Aynen öyle. Ama şimdi arabayı da ona göre tasarladıkları için, daha önce Opel falan da yaptı. Hı-hı. Bunlar sonradan takma tüpler gibi güvensiz olmuyor.
Tabii.
Doğrudan fabrikasında tüpünü takıyorlar. Öyle hani kaza güvenliği falan test edilmiş oluyor.
Bizde tüplü arabaların kullanımında tabii en büyük sıkıntı sanki şey gibi, araba sırf tüple çalışmak üzere tasarlanmış gibi bir algı oluşuyor. Veya sonradan tüp takıldığı zaman, tüp uygulaması yapıldığı zaman benzini iptal edip tüple kullanmak. Mümkün olduğu kadar da tüpten vazgeçmemek gibi bir şey
ucuz
oluyor. Çünkü ucuz fiyatından dolayı yapılıyor. Halbuki sistemin tasarımı sürekli geçiş şeklinde yapılmış.
Tabii, yağlama için.
Hem yağlama, zaten ilk çalıştırmada benzin. Ya bir de benzin ateşleme sistemi motorun kendi beyni ve lambda sensöründen gelen verilerle değişiyor. Hı. Ama bu verilerden şey istifade edemiyor. Yakıt püskürtme sistemi, LPG'nin beyni, sıralı enjeksiyon beyni istifade edemiyor. Veya ikisinin arasında fark oluyor, anlayış farkı oluyor. Toleranslar birbirine oturmadığı için de araba belli devir aralıklarında, belli şeylerde, durumlarda abuk subuk tepkiler veriyor. Veya bu sistemde katalitik konvertörde herhangi bir arıza olursa veya EGR subabında herhangi bir arıza olursa araba şey yapmaya başlıyor, saçmalamaya başlıyor. O nedenle bu ikisi hani bir arada sürekli gün içinde 10 kere 15 kere geçiş yapılarak kullanılması gereken sistemler. Bi-fuel denmesinin sebebi de o esprisi. İki yakıt deposu da dolu olmalı.
Tabii.
Sürekli ya, benzin veya sürekli tüp kullanılınca, özellikle sürekli tüp kullanılınca.
Fabrika çıkışı olduğu zaman bunu ayarlarlar zaten. Yani motoru da ona göre.
Ayarlamaları lazım. Şeyi, motoru ayarlarlar eyvallah da kullanıcının bilmesi lazım. Adam bunu böyle
söylüyor. Kullanıcının da bilmesi gerekiyor da hani... Mesela yağlama problemi, bizde mesela tüplü arabalarda niye yağlama problemi var? Motor şey için yapılmamış.
LPG için yapılmamış.
O yüzden yağlama problemi var. Volkswagen şimdi tutup da TSI motorlara şey bağlayıp, tüp bağlayıp satmayacak. Tamamen tabii. Adamlar sıfırdan yeni motor geliştiriyorlarmış tabii. Söyleyene göre.
Ki zaten artık. Şeyi doğalgaz olduğuna göre yakıt sistemi dizel tabanlı.
Tabii.
TDI'ler üzerinden yürüyecek olan sistem. Benzin motoru çakma bujili ateşleme, doğalgaz yakamıyor. Yani yakıyor da çok infilak ediyor, patlıyor.
Göreceğiz artık nasıl bir şey olduğunu. Şu anda hiçbir teknik detay yok. Sadece Volkswagen'in bu konuda işte çalışmaları olduğu biliniyor. Emisyonu çok düşükmüş doğalgazın. Ya. Volkswagen'in asıl niyeti bu. Tabii. Çünkü dizelde bile ne kadar emisyon düşse bile partikül filtresi falan işte öyle ürük karışımların içinden geçiriyorlar, şey yapıyorlar ama neticede dizelde bile emisyon yüksek. Bu sistemle emisyon iyice düşebiliyormuş. Şimdi Volkswagen'in fantazisi şu, 2 litre motorlu arabayı düşük emisyonla Avrupa'da çok ucuza satabilmek.
Ya. Birden benim yelkenlerim suya indi.
Aynen öyle.
Bakalım vergi sistemi değiştiği zaman hayrımız olacağını umuyorum ben hala. 2.2 litrelik güzel arabalardan istifade edemiyoruz. Bunun yanında çok mikro arabalardan da istifade edemiyoruz bu vergi sistemi yüzünden. Son haberimiz de şey olacak. İngiltere'den geliyor yine. McLaren F1'in tasarımcısı Gordon Murray uzun zamandır şeyden bahsediyordu. Bir şehir otomobili üzerinde, güncel şehirlerde kullanılan arabaların ne kadar verimsiz olduğu üzerinde konuşup duruyordu ileri geri. Tasarımıyla McLaren F1 konseptini hatırlatan, fakat sadece hatırlatan, geri kalan hiçbir özellikle uyuşmayan...
Tasarımıyla değil, oturma düzeniyle.
Oturma düzeni...
Tasarımının hiç alakası yok.
Yok, yan kapılardaki çizgiler de andırıyor. Ona gönderme olsun diye.
Tekerlekleri de andırıyordur şimdi.
Doğru, ikisi de yuvarlak. Şimdi dikkat ettim.
Evet, 4 tane tekerleği var değil mi?
4 tekerleği var.
Ne tesadüf.
Üretim maliyeti son derece ucuz. Plastik gövdeli. Arkadan motor. Arkadan itiş. Elektrikli versiyonu var. T27. İçten yanmalı versiyonu var. T25. Fantazi şu. Dönüş çapı 6 metre.
Çok kıvrak. Kadar.
Ama içine 3 kişi artı bagaj sığıyor. Ve normal bir otomobilin kaldırıma paralel park ettiği yere 3 tane T1 yan yana park edebiliyor. Yan yana park etti bu arabalar, içinden insan inecek, nasıl olacak? Tıpkı kamyonların devrili kabini gibi, kabinin ön kısmı önden menteşeli. Ön tarafa doğru açılıyor, içinden adım adım iniyorsunuz. İki yandaki yolcular da hem sağdan hem soldan rahat inebiliyorlar. Direksiyon ortada olduğu için ada Avrupası, kıta Avrupası veya Japonya sağdan soldan direksiyon sıkıntısı yok.
Aynı arabayı her yere satıyor.
Her yere satacak. Birim maliyeti düşebildiği kadar düşecek. Sileceğini ne tarafa yatıracağına karar verir ön camının içinde. Bir de farların huzmesini ne tarafa
olacağına ayarlanır. Deponun nerede olacağına karar verir. Elektrikli onu da arkaya versiyon, koyarlar büyük ihtimalle.
Elektrikli versiyonu ona da karar vermez. Tabii. Çok güzel bir sistem, çok güzel bir şey. Kendisi zaten arabayı geliştirmişti, ortak arıyordu. Hangi üretici bana şey yapsın, destek olsun da ben bu arabayı üreteyim diye
bakıyordu. Şimdi üretici bulmuş.
Ve seri üretime geçecek yakın evet. Zamanda.
Türkiye'ye gelmez büyük ihtimalle de. Hani bir iki tane böyle... Almancıların altında falan görürsek şaşırmayalım.
Almancıların altında görürsek ben çok şaşırırım doğrusu. Oradan buraya
doğru, bu arabayla gelirlerse. Nasıl gelmiş falan diye.
Bir Almancı'nın bagajında bu arabayı görürsek şaşırmayabiliriz
doğru,
belki.
Doğru. Böyle transporter'ın arkasına bindirip getirirler.
Aynen. Multivan'a sokarlar bunu biraz azmedip. Şey sıkıntı işte bizde Tatanono haberi falan da yapıldı. Çok küçük çok ucuz arabaların da vergi sisteminden payını alamadığı için.
Ya bunun ama motoru falan motosiklet motoru küçücük zaten.
Tabii. Yani işte şey değişirse, emisyona dayalı, ağırlığa dayalı vergi sistemi gelirse bu da iş yapar. Bu da bize gelir.
Plastik gövdeli çok hafif. Bu çok çok az yakacak.
Ben Skoda Citigo'yu da beğendim. Bunun içinde de bayağı hani iri yarı adamlar çok rahat sığıyorlar 3 kişi. Şey değil öyle kucak kucağa veya dip dibe değil. Arkada da omuz mesafesi mecburen genişliyor. Aralarında şoför girdiği için. Yani 3 kişilik oturma düzeni gayet zekice.
Kadıköy'de ne bileyim ben Nişantaşı'nda, Şişli'de filan insanın bir işi olduğu zaman, tabii. Arabayla gitmesi gerektiği tabii. Zaman ah şöyle bir şey olsa diyor.
Tabii tabii tabii. Yani... tabii. Sucuların Suzuki Carry'lerine azimlenmedim.
Minicik.
Manevra kabiliyeti açısından. Evet. Bakalım. Araba küçük. İnşallah açıklaması da o ki. Gövdeyi tasarladım. Çok küçük hafif olacağı şekilde tasarladım. Bu şey değil. Marifet değil. Geçmişte bubble car'lar yapıldı. Çok abuk subuk boyutlarda arabalar yapıldı. Güvenlik de önemli. Bu arabanın güvenli olduğundan bahsediyor.
Evet. Bu çarpışma testlerinden başarıyla geçiyormuş.
Yüksek not alacak. Bizim çok ihtiyacımız var.
Yakında... üretim maliyeti de ucuzmuş.
Tabii. Plastik gövde ve taşıyıcı aksamların kaliteli olmasından, sağlam olmasından dolayı. Güzel. Bizim güvenliğe çok ihtiyacımız var. Çünkü işte bu gündemin periyodik değerlendirmenin de biraz sarkmasının müsebbibi. Tatlı bir Ramazan bayramı geçirdik. Ama tabii o bayramda benim yüzüm çok gülemedi. Hani istatistiki veri olarak verecek olursam ben ilk iki gün baktım. Sonra bir daha bakmadım doğrusu. Moralim bozuldu çünkü. 841 trafik kazası kaydedilmiş. Bu trafik kazalarında 3 günlük tatil süresince git gel. Hadi 4 gün diyelim. Pazarı da katalım. 841 trafik kazası. Bu kazalardan 56'sı ölümlü. 74 kişi hayatını kaybetmiş, 4061 kişi de yaralanmış.
Çok kötü.
Çok kötü. Ben hala taksilerde emniyet kemerine toka takılmış ve emniyet kemeri koltuğun arkasından dolandırılmış arabalar görüyorum. Hala lastik havası inik arabaları uyarıyorum. Sana ne be diyor. Dikiz aynası kapalı gidiyor yolda, bakmıyor.
Farlarını açmıyor.
Farlarını açmıyor veya abartıyor. Sis farlarına kadar açıyor hatta. Sis farı da fabrika, aa unutmuşlar bir tane ampul koymayı, iki tarafa da koyalım diyor. Fren mi yapıyor, yapmıyor mu anlaşılmıyor arkadan bakınca. Sağına sonra abuk subuk ışıklandırmaları koyuyor. Formula 1 arabası gibi çakarlı. Onları da görmeye başladım. Yani her ne kadar gırgır otomobil kültürü şey olsa da, esprili olsa da gerçek hayatları etkisi çok ciddi ve maalesef başına musibet gelenler dönüp de bunu bize anlatamıyorlar.
Yolların da durumu iyi değil.
Çok kötü, çok kötü. İşte diyorum ya, spor otomobilin gücü düşürüldüğü zaman biz belki kullanabilecek kıvama geliriz diye seviniyoruz. Arabalar hızlandıkça biz içimiz burkuluyor çünkü arabalar yollara uyumsuzlaşıyor. Bizim yollarımız hala 1996 son derece. O dönemden sonraki arabalar zorlanıyorlar üzerinde tam potansiyellerini sergilemekte. Yani trafik kazalarında sırf bu bayramda değil, geçmişte de hayatını kaybeden herkese bu vesileyle başsağlığı diliyoruz. Yakınlarına, kendilerine de Allah'tan rahmet diliyoruz.
Amin.
Bu şey, kanayan yaramız. İnşallah bir sonraki bayram yakın. Bu tatilde şey olmaz. Yine böyle bir bilançoyla karşılaşmayız.
Bir sonraki bayramda T90'la gezeriz.
T90'la gezeceğiz.
Hiçbir artık. Hiçbir şey olmaz artık. Çarpsınlar.
Çarpsınlar. Tabii. Şimdiden kutlu olsun. O zamana kadar belki karşınızda olamayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bir sonraki periyodik bakımımızda bir arada görüşmek üzere. Dediğimiz gibi kompakt geçmeye çalıştık ama yine uzattık. Şey olursa eğer, atladığımız mevzu olursa, bize eklemek istediğiniz mevzu olursa yazılarınız başımızın üstüne, yorumlarınızı bekliyoruz.
Bekliyoruz.
O halde görüşmek üzere.
Şimdi görüşmek üzere. Kalın.